Evet, hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış dilleri programıyla tekrar beraberiz inşallah. Bugün
İnşallah.
Akın Hocam, Onur Hocam ve Oktar Hocamla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, münafıklarla başlayalım hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları detaylı karakterlerini bildiriyor. Ayrı zamanda Mehdi cemaatinden de münafıkların çıkacağını bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu münafıkların tarihteki en azılı münafıklar olacağını bildiriyor. Evet, ilgili hadisleri okuyalım inşallah. Şöyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. Bakın Peygamberimiz burada bir sır veriyor bize. Münafıklar çünkü müminlerin yanından ayrılırken müminlerin zarar geleceğini düşünüyorlar. Müminlerin güçlerinin düşeceğine, zarara uğrayacaklarını düşünerek ayrılıyorlar. Mesela biz ayrılalım diyorlar. Böyle toplu da ayrılmaya çalışıyorlar diğer münafıklarla birlikte. Ki onlar mesela güçleri düşsün, güçleri azalsın, etkileri azalsın gibi düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Peygamberimiz bu sırrı bize söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kişi sayısıyla alakalı değil zaten başarı. Çok da az olsa sayı o kişilerin arasındaki iman gücüyle alakalı. İmanın kalitesiyle alakalı. Yani çok az bir grup olabilir ama onların imanlarının yüksekliği, değil mi? Makamlarının yüksekliği, imanlarının fazlalığı ve sağlamlığı onların o etkiyi göstermesine vesile olur inşallah.
İnşallah.
Kur'an'da bunun birçok örneği var, değil mi? Sabırlı kişilerle Allah hep rakamları bize veriyor. Sabırlı kişilerle iman etmeyenlerin mesela oranı hep 2 kat oluyor, değil mi? Genelde iman etmeyenler çok ki öyle topluluklar da var. Yani bize Kur'an ayetlerinde bildiriliyor. Değil mi? Müminler daha önce mücadele etmişler. Çok fazla sayıda iman etmeyen topluluğun sayısı. Ancak Allah'ın dilemesiyle yenilgiye uğratıyorlar.
Tevrat'ta da 10 kişi bile olsa samimi
Evet.
inşallah dünyaya hakim olabileceğine dair bölümler var inşallah.
Evet, inşallah. Münafık işte zarar verici vermek niyetiyle ayrılıyor aslında ama zarar veremiyor. Bu o kişinin, o toplumun sayıcı azalmış olsa bile çok sağlam kişiler kaldığı için daha güçlenmelerine, değil mi? Daha etkilerin artmalarına vesile oluyor. Mesela başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresinin 30. ayeti hakkında şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek buyuruyor. Demek ki sayı az olsa da değil mi? Peygamberimiz 313 kişi olacaklarını buyuruyor Mehdi cemaatinin. Sayı az olacak olsa da münafıkları da darmadağın edecek. Değil mi? Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın izniyle. Bediüzzaman söylüyor tabiyyun ve maddiyun diyor. Değil mi? Materyalizmi ve darwinizmi de demek ki darmadağın edecek fikren inşallah. Önemli olan burada değil mi? Sayı değil. İşte münafık zaten zahiri değerlendirdiği için her olayı zahiri bakıyor ve zahiri lerin peşinde oluyor aslında. Yani diyor ki mesela ayrılın oradan toplu olarak zarara uğrasınlar diyor. Ya da mesela infak etmeyin diyor, mal vermeyin diyor, zarara uğrasınlar diyor münafık. Hep bir maddiyatın kesintiye uğratılarak zarar vermeye çalışıyor müminlere. Halbuki madde ile alakası yok.
Evet.
Değil mi? Yani oradaki
Evet,
kişinin
maşallah.
imanının sağlamlığı Allah'ın izniyle orada başarıya götüren şey o olmuş oluyor. Değil mi? Mesela bütün peygamberleri biliyoruz. Kur'an'dan okuyoruz inşallah. Hep tek başlarına başlıyorlar mücadeleye. Bakın Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın doğruyu göstermesiyle, imanı göstermesiyle tek başlarına başlayıp etraflarında bir ümmet toplamış oluyorlar hep. Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da böyle olacak. Peygamberimiz yine hadislerinde bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tek başına başlayacağı ve 40 sene kadar süreceği etrafındaki cemaatiyle birlikte bir mücadelesi oluyor. Zahiren baktığımızda çok zor. Değil mi? Tek başına başlanmış, birçok Allah imtihan etmek için birçok zorlu gibi gözüken ortamlar yaratıyor. Gaybetin olacağını bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan anlıyoruz ki bir hapis dönemi olacak. Ama sonunda Allah imanı çok keskin ve kuvvetli olduğu için sonunda Allah başarı veriyor. İnşallah. Münafıklar da böyle düşünemediği için, zaten münafıklar iman etmedikleri için hep onları yenebileceklerini zannediyorlar. Yani günümüzde Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve cemaatini hep yenebileceklerini zannediyorlar. Hep onları durdurabileceklerini zannediyorlar ama böyle bir şey yok. Allah zaten kaderde müminleri galip olarak yaratmış. Allah müminlerin aleyhine kafirlere kesinlikle yol vermez buyuruyor ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Münafıkların da uğrayacağı son belli. Ahirette Allah cehennemin en alt tabakasına atacağını bildiriyor münafıkları. Allah şöyle buyuruyor ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o buyuruyor evet. Allah. Zaten belli uğrayacakları son. Yani ne kadar onlar akılsızca mücadele etseler de değil mi? Müminlerle mücadele etseler de kaybedecekler ve ahirette zaten cehenneme atılmış olacaklar. Münafıkların hep biz baktığımızda özelliklerine buradaki 2-3-10 yılda rahat etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Niye müminlerin yanından ayrılıyor? Çünkü müminlere zorluk geliyor. Allah imtihan ediyor müminleri. Değil mi? Peygamberlere zorluklar geliyor. Münafıklar o ortamlarda işte duramıyorlar. Ve kimlerin yanına gidiyorlar? Kafirleri. Kafirleri dost veli edinirler buyuruyor Allah ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. İman etmeyenleri, inanmayanları veliler ediniyorlar. Onları dost ediniyorlar. Ve onların yanına gidiyorlar. Niye onların yanına gidiyorlar? Çünkü menfaat ortamlarından dolayı. Mesela bir münafığın dedesi babası olur iman etmeyen. Ondaki değil mi? Onun mesela malı mülkü olur. Hemen onun yanına gider müminlerden ayrılıp. Niye? Müminlerin bakar, zahiri bakar münafık. Müminlerin yanında kalsam der, zorluk var der. Şey var, ahirete de iman etmiyorum der. Allah korusun haşa. Değil mi? Allah'a iman da yok. Tabii ki der ben böyle bir ortamda kalmayayım. Bak der bu kafirin yanında mesela dedemin yanında der. Böyle bir ortam var. Rahat edeceğim. Hiç değil mi? Zorluk içine girmem gerekmeyecek. Hayatımı rahat bir şekilde geçireceğim der. Ve onun yanına gider hemen. Ve o iman etmeyen karakter olarak ne kadar pis de olsa onun yanına gider mutlaka. Çünkü menfaati var ondan. Onun yanına mutlaka gider menfaati olduğu için.
Ve orada şeytan Allah'ın adıyla aldatarak yapıyor bunu. Yani ahirette mesela Allah sizi şeytan kuruntulara yöneltti diyor. Ve sizi en sonunda Allah'ın adıyla aldattı buyuruyor ayetinde. Yani daha dindar olacağını ve daha Allah yolunda olacağını şeytan ona inandırarak sözde tabii ki bu müminlerin yanından ayırıp onu kendisine halen daha takva olduğunu telkinini veriyor. Ve Allah yolundan, gerçek Allah'ın bildirdiği dini yaşamaktan alıkoyuyor. Ve işte hurafelerle dolu mesela şeytanın dinine yöneltmiş oluyor. Ve ahirette de Allah sizi Allah'ın adıyla aldattı, sizi kuruntulara düşürdü, sizi işte yanılgılara düşürdü diye ayetinde bildiriyor. Ve en sonunda cehennemin dibini boyluyorlar yani Allah'ın ayette bildirdiği kadarıyla. İnşallah. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Şimdi çünkü insan samimi olmadığı zaman yani samimiyete niyet etmediği zaman yani her şeyi yapabilir çünkü. Mesela şeytan ona bir telkin verir. Bir bakarsınız çok doğru yolda olduğunu iddia edip bambaşka bir hayatı yaşamaya başlar. Yani şeytan ona bir telkin verir mesela. Allah'ın emrettiği birinci görevi bırakıp 100. görevi seçebilir. Yani Allah mesela ayetlerinde bildiriyor. Hocamız şöyle söylemişti. Bir farz 1000 sünnetten daha önemlidir. dedi hocamız. Yani Allah'ın bildirdiği bir farz var. Mesela şu anda İttihat-ı İslam'dır. Farz vazifesi. Bediüzzaman Hazretleri de bildiriyor bunu zaten. Devrin en önemli farz vazifesinin İttihat-ı İslam, Müslümanların birleşmesi olduğunu ve bu yönde çaba sarf edilmesi gerektiğini bildiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bunlar dururken bir insan çok aciliyetli olmayan bir şeyi de seçebilir. Ve der ki hani bence bu çok önemli der mesela. Şimdi onu çok önemli dedi mi onu biz nasıl şey yapacağız? Yani nasıl öyle olmadığına kanaatini getireceğiz? Dolayısıyla ayetlere uyması gerekiyor. Ayet kabul etmiyor. Yani Müslümanım diyor. Neredeyse hiçbir ayeti kabul ettiremiyoruz. Yani Allah'ın varlığını kabul ediyor, tamam. Peygamberimizin peygamber olduğunu kabul ediyor. Geçmişte yaşamış peygamberleri de kabul ediyor ama hani onlara karşı sevgisi pek olmuyor. O da çok enteresan. Şimdi bazı birkaç ayeti de kabul ediyor. Kur'an'ın geri kalan hiçbir bölümünü kabul etmiyor. Ehli kitapla ilgili ayetleri kabul ettirebiliyoruz. İşte mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah ayette fakirken seni bulup zengin etmedik mi buyuruyor. Allah ayette zengindi diyor peygamberimiz. Mesela yok fakirdi diyor, kabul etmem diyor bu ayeti. Ayeti kabul etmiyorum diyor yani. İşin açığı bu. Hani bu yok işte oradan o sonucu nasıl çıkarttınız, Arapçasına baktınız mı işte oraya, bunlar hiç bize şey yapmasınlar yani, öyle gereksiz konuşmalar yapmasınlar. Yani Allah ayette zengindi diyor. Yani bütün İslam alimleri de zaten bu şekilde söylüyor. İşte başka ayet oluyor mesela. İşte çok bilinen bir konu oluyor. Allah ayette farklı bir bilgi vermiş bize. Ayet söylüyoruz, yok onu da kabul etmiyorum diyor. Ben Müslümanım ama bunu kabul ediyorum diyor. Mesela ehli kitapla Allah hepsi bir değildir diyor ayette. Yok diyor, siz anlayamazsınız diyor ayette. Hepsi birdir diyor ayette. Onlarla yemek yememiz gerekiyor ayetler. Yok onu da anlayamazsınız. Yemek ne demek diyor. Yani görüşmeyeceğiz bile diyor. Ehli kitapla yüz yüze bile gelemeyiz diyor. Siz din konusunda pek titiz değilsiniz anlaşılan diyor. Yani böyle alakasız bir dinden bahsediyor. Allah ayette işte ahirette olacak olayı bildiriyor bize. Şeytan sizi Allah'ın adıyla kandırdı diyor münafıklar için. Ve kuruntulara düşürdü, yanılgılara yöneltti diyor Allah ayette. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bir kere Müslümanlardaki şu titizliği bir kısım insanlar bir fikir çalışmasıyla, bir telkin çalışmasıyla aldılar. Ve diyor zaman hazretlerinin mesela bu kadar yoğun hizmet etmesine vesile olan işte yabancı birisinin söylediği bir söz var. Bu Müslümanların elinde Kur'an olduğu sürece biz onlara hükmedemeyiz diyor. Ya Kur'an'ı alacağız ellerinden diyor ya da okumalarını engelleyeceğiz diyor. İkisinden birisini yapacağız diyor. Başka türlü Müslümanlara hükmedemeyiz diyor. Bir bakıyoruz ikincisini yapmışlar. Okumasını engelleyemiyor. Nasıl yapmışlar? İşte kendi görevlendirdikleri bazı kişiler, aynı zamanda bunlar arasında cahilliğinden yapanlar da var tabii, onları tenzih ederiz. Ne demişler bize? Kur'an'ı okumayın anlayamazsınız. Kur'an'ı anca biz anlatırız deyip Kur'an'a tam tersi ne varsa o anlatılmış bize. Şu son özellikle 100 sene içerisinde, 100-150 sene içerisinde tabii çok güzel anlatımlar yapan hocalarımız, alimlerimiz de var aynı zamanda. Mesela Bediüzzaman Hazretleri ekibi inşallah. Bir bakıyoruz Kur'an'la alakası olmayan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı dinle alakası olmayan bir dini anlatmışlar. Ayrıca ayet kabul etmeme gibi bir şeyi de Müslümanların beynine enjekte etmişler. Müslümanlar ayet söylediğin zaman kabul edemez hale gelmiş durumdalar. Yani hiçbir şekilde Kur'an'dan öğüt ve hatırlatma Müslümanlara yapılamıyor şu anda. Ayet söylendiği zaman evet, bir kısım Müslümanlara, tabii yanlış bir ifade kullanmayalım. Bir kısım Müslümanlara ayetle hatırlatma yapılamıyor. Ayetle öğüt verilemiyor. Tamamen o konuda neyi öğrenmişse, ilk öğrendiği şey neyse onu devam ettirme isteği oluyor. Ya bu da çok yanlış bir şey. Çünkü Allah ayette onlara Allah'ın indirdiğine uy denildiğinde biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyarız diyorlar. Allah ayetin devamında şayet ataları akıl erdirmemişse de mi yine ona uyacaklar buyuruyor. Dolayısıyla bu gelenekleri devam ettirme mantığı hiçbir şekilde insanın doğruyu bulamamasına neden oluyor. Yani bir Hristiyan için de geçerli bu. Bir Musevi için de geçerli. Aynı zamanda bir Müslüman için de geçerli. Yani işte bazı Müslüman kardeşlerimiz oluyor mesela. İşte Hristiyan bir insana bir Kur'an ayeti söylediğin zaman haliyle kabul etmiyor değil mi? Yani bir kısmı kabul etmiyor. Şimdi niye diye soruyoruz. Niye kabul etmiyor olabilir? Tabii ailesinden öyle görmüş. O da onu devam ettirmek istiyor. O yüzden kabul etmiyor diyor. Aynı kişiye soruyoruz, sen kabul ediyor musun? Şimdi ayet söylüyoruz mesela. Ha, sen ayet söylüyorsun da ben öyle öğrenmedim ki diyor yani atamdan. Ailemden öyle öğrenmedim diyor. Sen Kur'an'da başka bir şey söylüyorsun bana diyor. Dolayısıyla ben de kabul edemem diyor. E dolayısıyla herkes aynı uzaklıkta olmuş oluyor o zaman Kur'an'a. Ya ayeti kabul edeceksin ya etmeyeceksin. Ya iman edeceksin ya iman etmeyeceksin. Yani bir Hristiyan için de geçerli, bir Musevi için de geçerli, bir Müslüman için de geçerli. Çünkü Müslüman olduğu zaman da bir kısım Müslümanlar ayet kabul etmiyor. Bakın bu çok önemli bir konu ve çok hani sakat bir konu. Yani böyle bir şeye girişilmesi çok çirkin bir cesaret olur. Hani bunun bazı hocalar kendilerince çok güzel fikri kılıflarını da uydurmuş durumdalar. O kılıfların hiçbirisini kabul etmesin kardeşlerimiz. Yok işte Arapça bilmen gerekiyor, sen mealden anlayamazsın. İşte bunun gibi böyle yüzlerce kılıf var. Bir tanesine cevaplasan 99 tane daha geliyor ardından. Bunların hepsini bir kenara itsinler. Allah'ın ayetleri net inşallah. Peygamberimizin uygulamaları net. Ehli kitapla ilgili olsun, diğer konularda olsun, hükümlerde olsun. Bütün her şey çok açık Allah'ın izniyle. Hiç öyle üstü kapalı anlaşılmayacak bir şey yok. Allah niye insanların anlayamayacağı bir kitap göndersin zaten? Kur'an apaçık kitabı andolsun buyuruyor Allah ayette. Anlaşılmayan bir kitap için apaçık ibaresi kullanır mı Allah? Yani apaçık kitabı andolsun diye başlayan çok fazla sure var. Bir de surelerin başlarında geçiyor hep bu ayetler. Yani o yüzden bu kadar net bir durum varken herkes vicdanına göre hareket ederse Allah'ın izniyle ve samimi bir şekilde hareket ederse zaten dinin bütün hükümleri ve yaşamamız gereken hayat şekli apaçık ortada inşallah.
Evet, İttihad-ı İslam'dan bahsettin Akın Hocam. Münafık İttihad-ı İslam'ın oluşmasını kesinlikle istemiyor. Niye istemiyorlar? Birincisi Hazreti Mehdi cemaatinden ayrılacakları için, İttihad-ı İslam'ı da Hazreti Mehdi aleyhisselam vesile olacağı için kurulmasına, kendilerinin tanınmalarını ve şifre olmalarını istemiyorlar. Birinci sebepleri bu. İkincisi de o sahtekarlıkları tabii gün yüzüne çıkmış olacak. Değil mi? Yani o hani menfaat peşinde koşmaları, menfaatçi olmaları gün yüzüne çıkmış olacak. O menfaat ortamlarındaki buldukları ortamları İttihad-ı İslam olduğunda bulamayacaklar Allah'ın izniyle. Evet. Herkes zaten açık Mehdi, bir şekilde görecek.
En çekindiği şey deşifre edilmektir demişti hocam. Evet. İnşallah.
Zaten Mehdi cemaatinin de 313 kişi olması çok değişik bir durum yani normalde. Yani 7 milyar insan var. 313 kişiden oluşuyor mesela Hazreti Mehdi'nin cemaati. Demek ki hani saf Allah rızasını arayan kişilerden oluşacağı anlaşılıyor. Yani o kişilerin de demek ki çok az olacağı anlaşılıyor dünya üzerinde ilk başta. Hani sonradan mesela milyonları bulur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama demek ki o kadar kötü bir dönem ki saf, samimi Allah rızasına göre hareket edecek kişi sayısı çok az yani. Yüzlerle ölçülecek kadar. Geri kalan demek ki Peygamberimizin bildirdiği dinleriyle, ilimleriyle para elde edecekler dediği bir güruh var. Demek ki samimiyetsiz de çok fazla insan olacağı anlaşılıyor.
Evet, hocamız bunu açıkladı yani. Bu dedi sorun iman sorunu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri cereyan-ı münafıkhane ve küfrün sistemi, darwinizm ve materyalizmi ve karşı mücadelesini anlatıyor Hazreti Mehdi'nin inşallah. Bir cereyan-ı münafıkhaneyi manen darmadağın edecek diyor. Darwinizm ve materyalizmi tam susturacak tarzda diyor çalışmalar olacaktır. Cereyan-ı münafıkhanenin de sorun iman sorunudur demişti hocamız inşallah. Hakikaten ayrı zamanın özelliği bu. İman sorununun olması. Öyle büyük bir geniş çaplı bir münafıkhane akım oluyor. Münafığın da demişti hocamız çok ilginç bir yapısı var. Yani Kur'an'da tarif edilen, Kur'an'a dayanarak inşallah hocamız anlatmıştı. Dini demişti onların kafasında hazırdır demişti. Kur'an'ı o kafasındaki dini uydurmaya çalışır.
Evet.
Yani onun için Kur'an'ı çarpıtıyorlar. Mesela Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın. Ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Bakın Allah'ın helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın. Yani Kur'an'a göre hareket etmiyor. Kafasında bir din oluşturuyor. O çarpık anlayışıyla. Kof kütük gibi, şuursuz diyor Allah inşallah. Ona Kur'an'ı uydurmaya çalışıyor. Mesela yine başka bir ayette Allah bu durumu şöyle açıklıyor inşallah, bildiriyor. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla, yani yalancılıklarını vurguluyor Allah. Şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Yani yalancılıkla hareket ediyorlar. yalan söyleyerek helalleri, haramları, değil mi? Tam hocamızın dediği gibi yani inşallah, Kur'an'ı kafalarındaki dine uydurmaya çalışıyorlar. Burada da demişti hocamız, mesela haramların çok olmasını isterler. Helallerin değil de haramların çok olmasını. Yani ne kadar zor olursa din, o kadar yaşaması imkansız hale gelir. Ve bunlar da şeytanın askerleri olduğu için, böyle şeytanın ekibi olduğu için, amaçları dinin de yaşanmaması olduğu için, haramların çok olması, zorlaştırma ve hurafelerle ve bidatlerle dinin yaşamasının imkansız hale gelmesi. Nitekim baktığımız zaman hakikaten bunu rahatlıkla teşhis etmek mümkün. Yani burada ismi geçenleri tenzih ederiz. Bakınca böyle televizyonlarda, işte radyolarda, gazetelerde bir takım adamlar görüyoruz. Tabii hepsi böyle değil, bir kısım için söylüyoruz bunu. Hurafelerden bahsediyor. Kur'an'la ilgisi olmayan, hatta Kur'an'a aykırı, tamamen ters. Mesela konuşma üslubunda Allah'a ve mukaddesata karşı son derece saygısız oluyor. Saygısız bir üslupla konuşuyor. Haşa böyle, tabii kendi kafasınca, o kendisiyle alay eder de aslında, alaycı bir üslup. Böyle bir üslupla hurafeleri ve bidatleri anlatıyor. Anlattıklarını zaten yapmaya imkan yok. Demiş hocamız. Kendisi de yapmıyor zaten yani. Yapamaz zaten yani, demişti hocamız. Ben getirsin demişlerdi mesela bir tanesini. O anlattıklarını ben yapamayacağını ispat edeyim. Çok açık bir şekilde. Yapamaz çünkü zaten yani böyle inşallah. Evet. Ama inanmıyor da zaten. Özel hayatına bakıyorsun, bambaşka bir hayatı var. Söyledikleriyle de alakası yok. Yani o ne Kur'an'la ilgisi var, ne anlattıklarıyla ilgisi var. Zaten Kur'an'a ters şeyler anlatıyor. Kur'an'la aykırı, daha doğrusu Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı. Allah'ın söylediği gibi. Helalleri haram, haramları helal hale getiren bir sistemin içine girmiş. Onun kafasındaki o dini anlatıyor. Kaynak olarak da sorduğun zaman filanca müşriki kaynak gösteriyor. Kur'an'dan delil getirmez. Getiremez zaten çünkü Kur'an'dan değil anlattıkları. Getirdiği de filanca müşriki delil gösteriyor. Öbür şeyi delil gösteriyor. Alakasız böyle müşrikleri delil gösteriyor.
Veyahut da kitaba doğru dillerini eğip bükerler buyuruyor Allah ayette. Yani sanki Kur'an'danmış gibi, bizim dinimiz buna emreder diyor mesela. Gerçekten de yani hangi ayette geçiyor bu dediğimiz, hangi peygamberimizin hangi uygulamasında dediğimiz zaman, Oktar Hocam dediğin gibi, işte bir müşriğin zamanında söylemiş olduğu bir şeyi delil olarak gösteriyor. Yani biz ne yapalım, müşriğin söylediği şeyle mi hareket edeceğiz? Yani binlerce müşrik yaşamış zaten peygamberimizden bu yana sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hepsinin söylediklerini din diye yaşamaya kalkarsak zaten yaşayamayız. Yaşayamadığını da zaten görüyoruz. Ve insanlar da gizli bir şekilde dinsizliğe neden oluyor bu yapılan faaliyet. Yani öyle bir din anlatıyorlar ki insan diyor ki ha tamam diyor, demek ki haşa din yokmuş diyor. Yani bu anlatımlardan ben anladım diyor. İnanıyor musun diyoruz Allah'a. Aynı kişiye soruyoruz bu kişiye. Tabii ki Allah'a inanıyorum diyor. Müslüman mısın? Tabii ki elhamdülillah Müslümanım diyor. Bilinçaltına bakıyoruz. Mesela hocamız bu Dawkins'le ilgili bilinçaltında sorsak evrimin bittiğini söyler demişti. Aynen onların da mesela bir hipnoz yapıp sorsak bilinçaltlarında dinsiz oldukları ortaya çıkıyor. Yani bu şey yüzünden, bu anlatımlar yüzünden yani bir bakmışız dinleri gitmiş, Allah inançları gitmiş, Kur'an'a olan inançları gitmiş. Ama sorduğumuz zaman Allah'a tabii ki ineriz, elhamdülillah Müslümanız diyor. Ama hiçbir şey yok, ama yaptıkları hiçbir şey yok. Allah ayette göğü yeri göğü kim yarattı diye soracak olursan Allah yarattı derler buyuruyor. Kulaklara gözlere malik olan kimdir diye soracak olursan Allah derler diyor. Peki niye yüz çeviriyorsunuz o zaman diyor Allah Kur'an'da. Yani niye Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmiyorsunuz?
Ve aynı zamanda bu çarpık anlayışa sahip olan kimselerde aynı zamanda genel kültürden de yoksun olduklarını görüyoruz. Mesela komünizmde diye sorsanız size komünizmi tarif edecek bir bilgisinin çok olmadığını görüyoruz. Veya Darwinizmle bu çağa nasıl belalar getirmişlerdir? Ve Darwinizmle nasıl mücadele edilir? Yani teknik olarak hangi detaylar var? Hiçbir bilgisi yoktur. Genelde hiçbir bilgisi olmadığı ortaya çıkar. Genelde bu çarpık mantığa sahip, zihniyete sahip olan kişilerde sadece kendi hayatını ikame edecek ve çevresindekilere yetecek kadar bir bilgi sahibi oluyorlar. Ve onunla da yaşamaya devam etmek istiyorlar. Ya bizim dünyamız bu, bizim dinimiz bu, ondan sonra bizim isteklerimiz de bu. Biz dünyada nefsimize göre, Kur'an'a göre değil, nefsimize göre Ve dışarıda ne olup bittiği de çok önemli değil. Mesela diğer Müslümanlara ne olduğunu da ben pek ilgilenmiyorum. Ne olup bittiği de çok önemli değil. Ben ne kazanıyorum? Yani kendi çevremdeki insanlarla ferah içinde yaşıyor muyum? Bu bana yetiyor mu? Evet yetiyor. Ben gerisiyle ilgilenmiyorum diyen oldukça yobaz mesela. Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Yobaz takımı diyor değil mi? Onlarla da mesela mücadele edilecek ayrı zamanda diyor. İşte bu zihniyete sahip kişiler genelde böyle oluyorlar. Genel kültürleri de olmuyor. Yani dini hem anlayamadıkları gibi hakkıyla dünyada neler olup bitiyor, sosyal hayat nereye gidiyor, ondan sonra neler doğru yapılması gerekiyor, neler yanlış yapılıyor. Mesela doğru bu zamanda yapılacak doğru şeyler neler, yanlış yapılan yanlış şeyler neler sorduğunuzda bunun da cevabını alamıyorsunuz. Ya her yönden çok kıt bir anlayışa sahipler. O yüzden hani isim olarak yobaz ismi konuluyor. Bu yobaz kafanın ürünü olarak dolayısıyla dini de yanlış anlıyorlar. Ama dini yanlış anlamaları ve zarar vermelerinin temel sebebinde buradan çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Mesela münafıklar yani mesela güçlü oluyor müminlerde. Allah'ın mesela esas güç ve onur müminlerde oluyor. Mesela kimi müminler çok zengin ve güçlü oluyor. Mesela kimileri o kadar zengin olamayabiliyor. Ama onurlu ve en yüksek kalitede olan insanlar oluyor. Oradaki gücü belki yani müminlerin yanında arayıp maddi menfaat elde etmeye çalışıyor münafık. Ve kendi kafasınca maddi güçlü olan kimse değil mi? Onun en güçlü olacağını ve dünyada galip geleceğini düşünüyor. Halbuki Allah her zaman için inananların üstün geldiğini söylemiştir inşallah. Ve inananlar, Allah hakkıyla inanan müminler hem en yüksek kalite sahibi oluyorlar, hem en yüksek hayat bilgisine sahip oluyorlar, hem en yüksek genel kültür, yani adalet, kalite, nezaket anlamında da ve sanat anlamında da en üstün seviyeye sahip oluyorlar. Nitekim tarihe baktığımızda mesela Hazreti Süleyman'ın sarayı, onun hani tapınağı, Hazreti Süleyman'ın tapınağı evi diyelim inşallah, gelmiş geçmiş bütün tarihe örnek temsil eden çok güzel bir evdir mesela inşallah. Allah Müslümanlara hem güç, onur, izzeti verdik diyor değil mi? Esas onlarındır diyor inşallah. Yani genel kültür, bütün bilim dalları, nezaket, medeniyet, kalite hep Müslümanların yanında oluyor. Ancak Allah'a tam iman eden kullarıyla birlikte Allah bunları kılıyor inşallah. Onun dışındakiler batıl ve hurafat oluyor. Ve çok kıt, yani her şeyi kötü yapıyor adam, her şeyi kıt yapıyor inşallah.
Münafıklar aslında çok enteresan varlıklar hocam. Korkaklıklarından bahsedelim. Yani korkaklar münafıklar çünkü. Ama şu yüzden enteresanlar dedim. Mesela dinde kan olduğunu iddia eder münafık. Konuşmalarında asalım keselim der. Değil mi? O öyle çıkar ortaya. Yani kan olduğunu iddia eder dinde. Ama kendileri çok korkaklar zaten. Mücadeleden korkak oldukları için kaçıyorlar. Mesela iman etmeyenler sürekli onlar hakkında kötü söz söyleyecek diye korkarlar. Değil mi? Onların gözünde kötü duruma düşecekler diye korkarlar. Sürekli korkuyorlar. Biraz önce söyledik. Hani Mehdi zamanında, Mehdi Aleyhisselam zamanında onun cemaatinden ayrılanların İttihad-ı İslam olduğunda deşifre olacaklarından bahsettik. Bundan da korkuyorlar. Bu korkak özelliklerin tabii şeytanda da var bu korkak özellik. Şeytanda olduğu için dolayısıyla münafıklarda da var. Münafıklara bu korkaklığı veren de şeytan. Allah Ali İmran suresinin 175. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun buyuruyor Allah. Şimdi şeytan kendi dostlarını, yani kendi dostu kim şeytanın? Münafıklar. Sürekli şeytanla irtibat halinde münafıklar. Bir yerden sonra artık tamamen şeytanın kontrolüne girip o ne derse o şekilde hareket etmeye başlıyorlar. Yine Ali İmran suresinin 173. ayetinde Allah buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Şimdi müminlerde zaten müminler korkmuyor. Bir tek Allah'tan korkuyorlar inşallah.
Onunla ilgili bir örnek vereyim Erdem Hocam. Tabii sen hocam. Devam et sonra hı-hı. İnşallah. Şimdi bazen şöyle şey konuşmalar da olabiliyor. İşte mesela konuşuyorsun, peygamberimizin döneminden bahsediyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra karşı tarafta şöyle bir şey oluyor. Ah o dönemde olacaktım ki diyor. Elime kılıcı alacaktım diyor. Ondan sonra savuracaktım diyor sağa sola. Ondan sonra ah o dönemde yaşamak vardı diyor. Ne mücadele ederdim ben diyor. Ondan sonra şimdi mücadele her dönemde olan bir şey zaten. Evet. Yani sadece Peygamberimizin döneminde olan bir şey değil ki. Ahir zamanda da fikri mücadele var. Şu anda da fikri mücadele yapmamız gerekiyor. Biz gece gündüz hocamızın vesilesiyle, onun yol göstermesiyle Kur'an ve sünnet ışığında yapıyoruz bu mücadeleyi. Bunu yap dediğin zaman ya şimdi ya diyor evlilik olayı var diyor. Yani evleneceğim, evliyim diyor. Hani başıma bir iş gelmesini istemiyorum diyor. Şimdi adımın sağda solda duyulması, işte ismimin şey olması falan. Sen daha bu kılıcı alıp eline savuran adam değil miydi sen 5 dakika önce? 5 dakika önce kılıcı alıyor eline, savuruyor. Peygamberimiz önündeki savaşlarda olsaydım diyor. Acayip diyor, delikanlı bir tavır gösterirdim diyor. Şimdi kedi gibi korkuyor orada. Yani fare gibi adeta. Yani diyor ben ismim işte evlilik var. Peygamberimiz döneminde de münafıklar aynı şeyi söylüyor. Sen şimdi garip bir şey söylemiş oluyorsun o zaman. Yani Peygamberimiz döneminde münafıklar savaşa çıkın denildiğinde ailelerimiz var diyorlar. Evimiz açıkta diyorlar. Ondan sonra hava sıcak diyor mesela. Savaşı bilseydik elbet sizinle gelirdik diyorlar. Mesela aynı şeyi söylüyorsun, farkında değilsin. Kur'an'ı bilmediğin için. Okumamışsın da daha önce. Farkında değilsin. Münafıkla aynı cümleyi kuruyorsun. Evim açıkta diyorsun. Mücadele bilmiyorum diyorsun. Ben hani konuları pek anlamıyorum diyorsun. Evrim konusu falan hiç daha önce okumadım diyorsun.
Ortam zor. Ortam uygun değil.
Ortam uygun değil diyorsun. Adım işte mimlenir bir şey olur diyorsun. Ondan şöyle olur böyle olur. Oho. Yani böyle senin bu anlattıklarında zaten senin mücadele etmek istemediğin belli. Rüzgar yapıyorsun yani. Evet. Yani kılıcı alırdım, savururdum. Öyle olmaz yani. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz denilmiş. Yani senin yaptığın biz işe bakarız. Öyle kılıç savuracağım demeyle olmuyor bu işler. Yani aynı zamanda delikanlı gibi Allah'ın izniyle hocamızın kitapları var. Açacaksın, hocamızın kitaplarını okuyacaksın. Sağda solda her yerde hocamız mesela dünyayı gezdi. Yani hocamız da mesela doktor hocam da biliyor. Öyle senin bahsettiğin olayları, senin o bahsettiğin şeyleri yaşamayı doktor hocam da biliyor mesela. Doktor hocam mücadele ediyor. Biz de burada mesela geliyoruz her gün Allah'ın izniyle hocamızın kitaplarından okuduklarımızı, Kur'an'dan, sünnetten okuduklarımızı anlatıyoruz. Biz de biliyoruz senin o dediğin şeyleri, o kılıfları, o işte bahaneleri uydurmayı biz de biliriz ama biz şeytana uymuyoruz işte. Yani samimi davranmaya çalışıyoruz. İnşallah. İnşallah Allah 1000 kat daha samimi yapsın hepimizi.
İnşallah.
Yani dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Yani şeytanın parmağında oynattığı birisi olmak, yani Allah'ın hoşuna giden bir
hocamız onu değil. Diyordu. Hani Peygamber Efendimiz zamanında nasıl inkar ediyorlar diye hayret ediyorlar diyordu mesela. O nasıl inkar edilir? Allah'ın elçisi var orada ayetlerini okuyor. Nasıl inkar edilebilir ki diyorlardı. İşte böyle. Yani günümüzde de nasıl inkar ediliyor? Mesela Hazreti Mehdi döneminde yaşıyoruz. Çok açık. Müslümanlar orada katlediliyor. Ateşe atıyorlar canlı canlı. İnternette videoları var. Allah mücadele edin diyor Kur'an'da. Ama yani hem mücadele etmediği gibi hem de Hazreti Mehdi mesela yok diyor haşa. Gelmeyecek diyor. İnkar ediyor. İşte böyle inkar ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in döneminde biz savaşa gitmeyelim. Ölürüz çünkü savaşta. Arkada da birilerinin olması lazım diyorlar mesela. Yani çok garip bahanelerle apaçık gerçek ortadayken onu inkar ediyorlar. Aynen onu şimdi de yapıyorlar işte.
Ya onlar aslında münafık biri peygamberi sevmez zaten. Ya peygamber günümüzde yaşasa sallallahu aleyhi ve sellem yine ona iman etmezler. Yani aynı o devirde olduğu gibi. Çünkü zaten Akın Hocam da biraz önce söyledi. Hazreti Mehdi var. Yaşıyor. Hayatta. Ve adam yan gelip yatıyor. Yani ailesine bakıyor dediğin gibi. Müslümanlar orada kıtır kıtır doğranırken, Müslüman hanımların ırzına geçilirken, Müslüman çocuklar şehit edilirken Müslümanlar tamamen kendi hayatını yaşamaya bakıyor. Zaten onun öyle bir düşüncesi ve azmi yok. Yani münafığın şeyi bambaşka. O risk gördüğü için korkaklığından dolayı. Halbuki mesela sahabenin örnekleri var. Ondan bir iki örnek verelim. Mesela Talha bin Ubeydullah peygambere gelen oklara elini uzatıyor. Parmakları çolak kalıyor. Okları elini tutan eli parçalanıyor. Parmakları bu yüzden sakat kalıyor. Uhud savaşında 80'e yakın yara aldığı halde ve her yeri kılıç ve mızrak ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmıyor. Veya mesela Musab bin Umeyr var. Umeyr, yine sahabelerden bir tanesi, Uhud Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybediyor. Yani kolunu kaybeden biri orada hani mesela bırakabilir, bırakmıyor. Ardından sancağı sol koluna alıyor maşallah. Delikanlığa bakın. İkinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme siper yapıyor. Peygamberimizi korurken vücuduna saplanan bir mızrakları şehit oluyor. Yani Müslüman maşallah böyle olur. Delikanlı böyle olur inşallah. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu bilir. Zaten Allah'ın da garantisi var inşallah. Kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Yani onun kaldırabileceği kadar oluyor. Veya işte Peygamberimizin başına gelenler değil mi? Savaşta fiziki savaşlar var. Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Ateşe atılıyor ama Allah ateşe soğuk ve esenlik ol diyor. Ona zarar veremiyorlar Allah'ın izniyle. Allah'ın korumasında çünkü. Hazreti Mehdi de öyle. Çok saldırılar oluyor. Eziyet ediyorlar. Eziyet etmeye çalışıyorlar daha doğrusu inşallah. Ama Allah Allah'ın korumasında. Ve Allah onu galip getiriyor inşallah. Yani hiç etkilenmiyor. Allah korkusu çok fazla. Çok üstün ahlaklı. Ama Müslümanın işte tavrı bu. Yani münafıkla ayrıldığı nokta bu. Münafık korkak, ödlektirler diyor Allah. Korkaklıklarını anlatıyor inşallah. İstemiyorken infak ederler diyor. Vermek istemiyorlar. Aksine hep almak istiyorlar. Ganimetler döneminde ortaya çıkıyorlar mesela. Hep böyle, hep bir menfaat birlikteliği var. Yani bir risk gördüğü anda hemen küfrün yanına kaçıyor. Oraya saklanıyor. Bırakıyor davasını. İhanet ediyor. Ve küfrün yanına gidiyor. Yani münafık ondan sonra da varıyla yoğuyla Müslümanlara saldırmaya başlıyor dışarıdan. Yani evet. Bütün şeyi oluyor. Müslümanların içindeyken yapmıyor bunu. Onların imkanlarından yararlanıyor. Evlerinde kalıyor, yemeklerini yiyor, arabalarını kullanıyor. Bütün imkanlarından faydalanıyor. Hastalandığına kendine baktırıyor. Yani bakıyorlar zaten, baktırır değil. Yani Müslüman zaten öyledir. Kardeşine, ben de mesela 7 sene hastalandım. Hep kız kardeşlerim ve kardeşlerim baktı bana. Yani böyle bir dakika yalnız kalmadım. Müslüman böyledir zaten inşallah. Ki hocamızla tanışalı daha 3 ay olmuştu. Yani 3 ay yeni tanışmıştık hocamızla. Yani yeni arkadaşlarımla da kardeşlerimle de yeni tanışmıştık. 7 sene boyunca bir dakika yalnız kalmayacak şekilde bakıldı. Münafık bütün bu imkanlardan yararlanıyor. Ondan sonra da 15 sene sonra, 20 sene sonra bırakıp kaçıyor ve Müslümanlara saldırıya başlıyor. Yani münafık demiyor ki ben gideyim de mesela diyebilir ki demişti hocamız. Darwinizme karşı bir mücadele var. Ben yeterli bulmuyorum Darwinizme karşı mücadelenizi. Daha fazlasını yapacağım deyip ayrılıp Allah dedirtmiyor ona. Yani yapmıyor öyle bir şey zaten demişti. Kurduğu sitelerde hep Müslümanlara ve işte asıl hedef aldığı kişiye karşı ki Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi'dir. Peygamberimiz döneminde peygamberimizdi. Ona karşı bir saldırı içinde oluyor. Yani yemeden içmeden 24 saat bu saldırıyı yapıyor. Ne Allah'ı anıyor, ne Kur'an'dan dinden bahsediyor. Varsa yoksa Hazreti Mehdi peygamber saldırıyor. Yani bütün gücüyle buna şey ediyor. İnternet siteleri kuruyor. Oraya gidiyor işte mahkemelere çıkıyor, yalancı tanıklık yapabiliyor. Etrafta dolaşıp ona bir şey ediyor, buna bir şey söylüyor, böyle yalan haberler yayıyor. Münafık bu şekilde. Çok değişik bir varlık yani böyle. Evet. Ama çok da tehlikeli yani bu bakımdan tehlikeli. Çünkü gizliyor kendini. Mesela demişti hocamız başka cemaatlere gidiyorlar. Başka cemaatler diğer cemaatlerden gelen kişilere karşı çok dikkatli olsunlar. Almasınlar o pislikleri aralarına. Çünkü bir adam bir yerden geliyorsa başka bir yerden onun aleyhinde bir faaliyet yapıyorsa zaten bir münafıkane bir tavır bu. Yani buna karşı çok dikkatli olunması gerekir. Evet. Nitekim zamanında da mesela hocamızın yanından ayrılan kişiler Sungur abiye gidiyorlar. Böyle bir faaliyet içerisine giriyorlar. Ya bu hep vardır yani böyle. Çünkü Kur'an'da zaten Allah bunları detaylı olarak anlatıyor inşallah. Ama neticede yani bunlar böyle çok ödlek, aşağılık, sinsi, varsa yoksa Müslümanlar. Fakat mağlup yaratılmışlar. Bunun da farkında değiller. Ya münafık demişti mesela hep bir hamle yapar. Heh der tamam şimdi başarısız olur. Bir daha bir hamle yapar. Ha tamam bu sefer oldu der. Yine başarısız olur. Yine bir hamle yapar. Yine başarısız olur. Yani tabii ki bazen inişler çıkışlar olur Müslümanın hayatında. Bu çok normaldir. Allah kaderi demişti hocamız çok renkli güzel yaratıyor böyle inşallah. Fakat hep böyledir. Bu ahmak kafasıyla yani şeytan da çünkü çok ahmaktır. Şeytan çok zeki varlıktır demişti hocamız ama çok kültürlüdür. Yani bütün insanlardan daha zeki, daha kültürlü oluyor. Çünkü bütün insanlık tarihini biliyor. Ama süper ahmak. Çünkü Allah'la muhatap olması, Allah'ın varlığını bilmesine rağmen isyan ediyor. Münafık da böyle işte. Yani kendini çok zeki zannediyor, çok bilmiş, çok enaniyetli. Süper ahmak yani böyle. Kof kütük gibidirler diyor Allah inşallah, dayandırılmış. Dayandığı yerde küfür oluyor, küfre dayanıyor. Diğer münafıklara dayanıyor. Onlar da birbirlerinden nefret ettiği halde, çok ilginç bir şey bu. Yani o da iman hakikati. Hep bir araya geliyorlar. Ama demişti hocamız, bir münafık münafıktan tiksinir. Çünkü bilir onun münafık olduğunu. O münafık da onun münafık olduğunu bilir. Kalpleri paramparçadır diyor Allah. Nefret ediyorlar birbirlerinden, tiksiniyorlar. Fakat hepsi birbirini buluyor. Ne hikmetse bir arada yaşıyorlar. Bu da çok ilginç. Ama hep böyle. Her devirde böyle. Peygamberimiz döneminde de böyle. Tabii Kur'an adetullah Allah'ın. Hazreti Mehdi döneminde de böyle. Diğer peygamberler döneminde de bu şekilde inşallah.
Mesela Talut kıssası var Kur'an'da inşallah. O kıssada da belirtiliyor. İnkar edenlerin tavrı. Allah dünyayı imtihan için yaratıyor ve dünyada dünyalık zahiri metalarla Allah imtihan ediyor. Yani sebeplerle zahiri ölçüde imtihan oluyorsunuz. Buna karşı gösterilen tavır tam Kur'ani olduğu zaman inşallah Allah başarı veriyor ve müminleri imtihanında inşallah, değil mi, üstün kılıyor. Ayette şöyle geçiyor şeytan Allah'a sanırım. Talut orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki, haber veriyor müminlere, diyor ki, ya yani ordusunun tamamına haber veriyor. Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse artık o benden değildir. Ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tatmazsa bendendir diyor. Önceden mesela imtihana haber veriyor. Bunu Allah inşallah bütün insanlara Kur'an'da haber veriyor dünyada olacakları bir kere. Yani dünyada, değil mi, açlıkla, zorlukla, hastalıkla inşallah Allah rızıktan eksiltmekle, canlardan eksiltmekle, azaltmakla Allah imtihan edeceğini söylüyor inşallah. Dünya hayatının metalarını söylüyor, değil mi? Kadınlara, çocuklara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salman güzel atlara, yani günümüzün iş dünyasında mesela diyelim, şirketlere, paraya, çıkara, değil arabalara. Mi? Arabalara. Duyulan tutkulu şehvet size çekici ve süslü kılını diyor Allah. Bunlar dünya hayatının metaıdır diyor. Yani geçici olanıdır, süstür, çekicidir ama ona aldanmayın diyor Allah. Kur'an'da haber veriyor. Talut inşallah burada örnekte de belirtildiği gibi gelecek olan imtihanı haber veriyor. Mesela hava sıcak, herkes hava sıcak, herkes terliyor, herkes efor sarf ediyor, herkes susuyor. Ama Allah su içmeyenleri Allah'ın yolunda olacak müminler olduğunu belirtiyor. Su içenleri, mesela kendi avucuyla bir kısım alanlar hariç diyor. Su içmeyenleri inşallah doğru yolda. Su içenlerin de bizden olmadığını söylüyor Talut. Yani Allah'ın yolunda cehd eden dost doğru topluluktan olmama gibi çok kesin bir dönüş. Yani biraz değil. Ya Allah'ın taraftarı değil, Allah'ın taraftarlarının karşısındaki taraf. Günümüzde düşünürsek Deccal'in taraftarı olmuş gibi oluyor. Karşı taraf oluyor. Nitekim o, yani Talut, kendisiyle beraber iman edenlerle ırmağı geçince, yani su içmiyor kimse, dümdüz geçiyorlar ırmağı, geride kalanlar, yani su içenler. Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. Yani sayıca iyice azalıyor müminler. Su içmeyenlerin sayısı azalıyor. Müminler çok az bir kişi kalıyor. Geride kalan büyük topluluk, Allah'a inkar etmeyen, Allah'a iman etmeyen topluluk, su içen topluluk diyorlar ki bugün bizim gücümüz yok diyorlar. Zahiren yenilgiyi kabul ediyorlar onlar. O zaman muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar ise, Allah'a muhakkak kesin bir bilgiyle iman eden müminler diyorlar ki nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah'ın sünneti böyle. Allah küçük bir topluluk yaratıyor. Hak bir topluluk, bir cemaat yaratıyor. Onu bütün büyük topluluğa karşı, mesela günümüzde de inşallah bütün deccali sistemi, bütün dünyadaki deccali sistemi tabi olanlara karşı üstün kılıyor. Bu Allah'ın sünneti. Adetullah'tan bu inşallah. Galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir diyorlar müminler inşallah. Onlar, müminler, Calut ve ordusuna karşı meydana savaşa çıktıklarında dediler ki, Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Adımlarımızı sabit kıl, kaydırma ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Çok samimi dualarını ediyorlar inşallah. Ve böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar diye buyuruyor Rabbimiz. Bu Allah'ın sünneti. dünyadaki metalardan Allah eksilterek, az göstererek, eksik göstererek, yani maddi olarak yetersiz göstererek, yani maddi güç bakımından yetersiz göstererek, karşı tarafı da güçlü göstererek Allah imtihan ediyor. Allah'ın gücü sınırsız. Her şey Allah'a ait. Yani o kafirlerin sahip olduğu malların, kafirlerin, yani bütün gördüğümüz her şeyin sahibi Allah. Ve Allah müminlere yardım edeceğini söylüyor. Açık bir şekilde. İman edildiği, sabreden, değil mi? Kararlı müminlere tam yardım edeceğini söylüyor Allah. Ve yardım ediyor. Geçmişte de bunu inşallah Kur'an'da bize gösteriyor. Bu günümüzde de aynı şekilde Hazreti Mehdi ve talebeleri, az bir topluluk, çokça olan topluluğa karşı üstün geleceklerdir inşallah. Bu Allah'ın sünneti. Burada yapılması gereken tavır, önceki müminlerin yaptığı gibi Allah'a tam tevekkülle iman etmek ve dua etmek inşallah. Çok samimi çalışmak inşallah. Allah'ın istediği bizden bu inşallah.
Orada bir konu da mesela efor sarf edileceği zaman hiçbir spor dalında olsun veyahut da ne bileyim mesela başka bir spor yapacağın zaman su içilmemesi gerekiyor. Yani orada da savaşa çıkılıyor. Allah ayetle bildiriyor. Yani direkt vahiyle bildiriyor su içmeyin diye. Yani çünkü şu anda biliyoruz zaten. Şu anda da biliyoruz bunu. Hani mesela futbolcular olsun. Futbolcular maç sırasında hiç böyle işte suyu alıp böyle kafasında diken futbolcu gördünüz mü hiç? Yani sadece ağzını ıslatıp hatta onu bile içmiyorlar. Yani çünkü gücü tamamen bitiren bir şey oluyor. Tamamen halsizliğe neden oluyor. Bakın orada su içenler ne diyor? Bugün artık gücümüz yok diyor. Yani orada bitiyor. Allah'ın emrini yerine getirmedikleri için o duruma düşüyorlar. Halbuki emri yerine getirseler güçlü bir şekilde savaşa girebilecekler inşallah.
Tabii yani orada ama yani o sebepten olan değil, Allah'ın emrettiği bir şey o inşallah. Yani orada gücü arttırıcı görünen bir şey de olabilir. Önemli değil o. Allah emrettiği için yani orada önemli olan Allah'a itaat edilmesi. Mesela tabii Hud kavmine de dişi deveyi gönderiyor Allah. Kesmeyin diyor o kadar. Yani zarar vermeyin diyor. Sulama sırası onun diyor inşallah. Ama itaat etmiyorlar. Kavim helak oluyor. Allah demişti hocamız yani. Bir sebep meydana getiriyor. Orada kavim helak olacak. Önemli olan Allah'a itaat etmektir. Yani orada bazen insan hikmetini anlamayabilir. Ama anlaması da itaattir. O kadar yani. Konu inşallah. İtaat de gönülden yapılan bir şeydir. Böyle emir, komuta, zincir. O şart değil yani. Bambaşka bir şey itaat böyle. Çünkü mesela bir ayette bildiriyor peygamberimize olan itaatin güzelliğini Allah. Senin söylediğine tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Yani hayat verecek şeyleri çağırdığı zaman da size ona icabet edin diyor. Zaten Allah'ın peygamberi Hazreti Mehdi'nin söyledikleri mutlaka hayat verecek bir şey oluyor. Ahireti için son derece yararlı oluyor inşallah. Yani ahireti için oluyor. Çünkü böyle çok imanlı mürşitler de, İslam alimleri, işte peygamberler, onların söyledikleri mutlaka hayrınadır insanın. Asla adaletsizlik olmaz. Allah'ın korumasında inşallah. Allah da bildiriyor, peygamberimize itaat edenin Allah'a itaat etmiş olduğunu söylüyor inşallah. Orada sadece itaatten sorumlu oluyor Müslüman. Çok güzel bir şey itaat inşallah. Mutlaka yararını olan. Tavsiye de oluyor. Mesela tavsiyesi de olabiliyor. Tavsiyesini de dinler inşallah. Hep hayırlı oluyor. Ama ona itaat eden Allah'a itaat etmiş olur diyor Allah inşallah. Orada mutlaka bir güzellik var, hayır var. Hikmetini anlamasa bile bu çok önemlidir. Münafığa da itaat en istemediği şeydir. Münafık. O kendi aklını beğenen, kibirli bir varlık. İtaat de böyle küfürden alıştığı sistemle itaat de en ağırına giden şeydir. Yapar görünür. Yani Müslümanların arasında yaşadığı süre içerisinde. Ama kalpten değil. O onu acı çektirir onu. Acı çeker. İtaat etmek istemez. Nitekim sonra zaten kalkıp yani iyice yani büyüklenip kendini haşa ilahlık vasfını da vererek böyle haşa Allah'tan da üstün görür demişti hocamız. Kalkıp gidiyor ve orada dışarıdan kendince faaliyetlerine başlıyor. Dışarıdan gözlemeye başlıyor. Müslümanların felaketlerini sarıvermesini bekler diyor. Halbuki Müslümanlara hep hayır oluyor inşallah. Müslümanların zenginliği, Müslümanların rahatı, neşesi, güzelliği, kıyafetleri, evleri hep yakar onu. İnşallah. Hep acı verir ona böyle. Çok acı çeker münafık. Bir oradan duvara vurur kendini, bir bu tarafa vurur böyle. Korku içinde yaşar mesela. Ölüm korkusu, hastalık korkusu. Evet. Müslümanların işte güzelliği, daha zenginliklerinin artması, gücünün artması. Onu mahveder böyle. Eritir. Ama Allah diyor, Allah onları kahretsin diyor. İnşallah onları kahretsin. Onlar cehennemin en alt tabakasına atılacaklar. Çünkü çok aşağılıklar. Allah inanırmış gibi görünüp haşa Allah'ı inkar ediyorlar ve Müslümanlara karşı mücadele ediyorlar. Allah da hayvandan daha aşağılıktır dedikleri bu varlıkları Kur'an'da bildiriyor bunu inşallah. Cehennemin en alt tabakasına atacağını bildiriyor. Yani azabın en şiddetli olanı inşallah. Ve sonsuza kadar. Yani giriş var, çıkış yok. Allah'ın dilemesi dışında, affettikleri dışında diyor Kur'an'da inşallah. Ama münafık çok değişik bir varlık. Yani küfür gibi değil demişti hocamız. Çünkü küfür inanmadığını söylüyor, açık açık bildiriyor. O açıdan tehlikeli olmuyor o zaman yani. Bildiriyor, dürüstçe söylüyor. Münafık öyle yapmıyor. Münafık sinsice, şeytani yani tamamen. Şeytan gibi Müslümanların arasına girip onları dinden uzaklaştırmak, dinin yaşanmasını engellemek. Mesela Kur'an'ın yeterliliği demişti hocamız, yeterli olduğunu anlatılması onları yakar. Çünkü onlar Kur'an'ın yeterli olmadığını savunuyorlar. Ki böylece dini yaşamak imkansız hale gelsin, hurafe ve bidatlarla apayrı bir din meydana gelebilsin. Halbuki Kur'an'ın yeterli olduğunu Allah söylüyor Kur'an'da ve çok sayıda ayette inşallah. Kur'an diyor, size her örnekten verildi diyor, her örnekten.
Apaçık bir Kur'an indirdik diyor.
Evet, Allah'tan başka hakem olmaz diyor Allah. Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor inşallah. Hüküm koyucu, hakem olan Allah'tır inşallah.
İnşallah.
Ve Kur'an'dır ama peygamberimizin sünnetiyle inşallah, peygamberimizin açıklamalarıyla Kur'an'ı takip ederiz. Evet. Ki Hazreti Mehdi döneminde de bu oluyor zaten. Bütün mezhepleri kaldırıyor. Bütün hurafelere ve bidatlere son veriyor inşallah. Din de Asr-ı Saadet dönemindeki gibi aslına dönüyor. Ve tabii Allah'ın bildirdiği şekilde yani en kolay şekliyle yaşanıyor. Çünkü Allah dinin kolay olduğunu söylüyor zaten. Sizi kolay olanda başarılı kılacağız diyor. Yani din aslında yaşaması çok kolay. Ama Kur'an'daki yani asıl şekli yani hurafelerden ve bidatlerden arınmış olarak inşallah. Bundan dolayı da Müslümanlar, İslamiyet bütün dünyaya hakim oluyor. Hazreti Mehdi'yi vesile ediyor Allah inşallah. Kur'an'daki şekliyle böyle en mükemmel şekilde fikir özgürlüğü var, demokrasi var, laiklik var, sanat, bilim, estetik var, modernlik en üst düzeydeki şekliyle var modernlik. Modernlik dejenerasyon değildir. Müslüman en modern insan olur. Asla dejenere olmaz. Çok güzel, merhametli, sevgi dolu, şefkatli, en güzel giyinen, en iyi şekilde yaşayan insandır Müslüman. En kültürlü, en zeki inşallah, en bilgili. Ama en adaletli aynı zamanda, değil mi? Böyle en tevazulu, en alçak gönüllü. Çok yani mükemmel bir tip, modeldir yani Müslümanlık. En güzel insan tipidir. Herkes aslında bunu ister. Hayalinde vardır da bir türlü ulaşamaz. Nasıl yaşandığını düşünmediği için. Halbuki din yaşandığında oluyor bu. Ama saf din yaşandığında, yani Kur'an'daki şekliyle ve Peygamberimizin sünnetiyle Müslüman mükemmel bir insan şekli. Yani en güvenebileceğin insan bir kere oluyor. Allah'tan hakikaten çok korkan. Mesela Hazreti Mehdi'yi düşünelim. Öyle biridir ki diyor böyle diyor, insanların sığınacağı diyor. Mesela bir krala benzetiyor Peygamberimiz hadiste. Çok güvenilir bir kralın yanında oldukları gibi veya çocuklarını çok seven bir baba gibi diyor. Onun yanında çocuk nasıl kendini hani böyle güvende hissediyor. Benzetmeler yaparak anlaşılması için bildiriyor Peygamber Efendimiz. O kadar adaletli ki böyle adaleti tüm dünyaya hakim oluyor. Fakir bırakmıyor mesela. Onu düşünüyor. Yani hiçbir yerde tek bir fakir bırakmayacak şekilde. Hiçbir şekilde kan akmayacak şekilde hareket ediyor. Yani o kadar Allah korkusu var ki, o kadar güvenilir bir insan ki üstün ahlaklı, herkesin de sığınabileceği. Mesela Peygamberimiz hadiste bildiriyor, gidiyor Mehdi'ye para istemeye, veriyor Mehdi. Hatta utanıyor, geri getirmek istiyor da der diyor, sonra diyor Peygamber Efendimiz onu da almaz diyor. Yani öyle bir insan. Ondan diyor havadaki kuşlar ve denizdeki balık bile razı olacaktır diyor. Yani o kadar üstün bir ahlak ki bu işte ama Kur'an'daki Allah'ın istediği, en güzeli tabii Mehdi'de tecelli ediyor ve peygamberlerde tecelli ediyor. Evet. Hazreti İsa da bu şekilde inşallah. Mükemmel bir insan modelidir Müslüman.
Gerges kuşunun evet. Kanadı ile titremesi gibi Allah'tan korkar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselamın Allah korkusunu söylüyor inşallah.
Evet yani çok korkan, o zaman hiç kimseye zarar vermez öyle bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allah'tan bu kadar korkan bir insan. Bakın Allah diyor ki bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi olur diyor, masum insanı öldüren. Bir kişinin hayatını kurtaran da diyor bütün insanlığı kurtarmış gibi olur diyor. Ya yani mesela Allah razı olsun hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak çok güzel ahlak örneklerinden örnekler veriyor. Mesela demişti yolda arabayla gidiyorsunuz. Yolun kenarında biri yatıyor. Bir araba vurup kaçmış. Yaralı. İnsanlar bın bın geçiyor. Yani burada demişti vicdanla mantık devreye girer. Vicdan bir kere hemen onun yardım edilmesi gerektiğini söyler. Çünkü can çekişen bir insan bir an önce hastaneye götürülmesi gerekiyor. Ama mantık o sırada hemen başlar. Ya şimdi sen bunu alırsan başın derde girebilir. Olay senin üstüne kalabilir. Araban kan içinde kalabilir. Ya arabanda ölürse, ya bir şey olursa, ya başına bir şey gelirse, bir de hastaneye gideceksin. Orada senin daha önemli işlerin var, şudur bu. Ya bin tane sebep sayar böyle mantık. Hiçbirini dinlemeyeceksin. Zor olanın daha zor gibi gözüküyor tabii ama vicdana uygun hareket. İşte Müslüman buna göre hareket ediyor. Onun için çok güvenilir insan oluyor. En güvenilir insan modeli oluyor. En modern oluyor. Müslüman da çünkü peygamberlerin hayatını örnek vermiş. Hazreti Süleyman'ın hayatı. Ki peygamberimiz de öyle. En çık giyinen döneminde. Çok neşeli. En güzel şekilde yaşıyor. Allah'ın dilemesi inşallah. Hazreti Süleyman, değil mi? Hazreti Süleyman'ın sarayı anlatılıyor orada. Sanat eserleri anlatılıyor. Heykeller var. Yerinde oynayan kazanlar var. Ondan sonra çanak şeklinde havuzlar. Camdan düzeltilmiş şey zemini. Yani en güzel, en estetik, en modern inşallah. İkinci yarıda devam edelim inşallah. Kısa bir aramız olacak.
Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Buyurun hocam.
Estağfurullah. İlk yarıda genelde münafıklar ve çarpık mantıkla ilgili konuşmuştuk. Şimdi yine bilimsel açıdan da bu bilginin yoksun olduğunu görüyoruz. İnanmayan kesimde. Mesela Darwinist düşünceye sahip insanlar da yine böyle mantık acizi ve çok böyle fikir açıklığının olduğunu görüyoruz. Allah'ın yaratması bir şekilde oluyor dünyada ve Allah bize o yaratmasının detaylarını, nasıl yarattığını, ayrıntılarını bize böyle her türlü safhasını gösteriyor inşallah. Yani safha dedim, her türlü canlı çeşidini, her ayrı bölgede, uzayın herhangi bir yerinde nasıl bir düzen olduğunu ve nasıl bir mükemmellik olduğunu bize gösteriyor. Dünyadaki bütün canlı çeşitlerini incelediğimizde şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Her şeyin önden hazır olması. Önceden hazır olması. Yani dış dünyayla bağımsız önden bir hazırlık var. Bunun en anlaşılabilir basit örneklerinden birisi üreme sistemi. Mesela erkekteki sperm hücresi kadının rahmine bütün o kadının yumurta hücresini dölleyebilmesi için kat ettiği bütün aşamaların hepsine hazır şekilde yaratılıyor. Evrimle iddia ettiyse şu, zamanla ortama uygun olarak gelişim göstermesi gerekiyor. Yani ortam nasılsa canlı en başta öyle değil, daha sonra ortama göre uyum sağladığını iddia ediyor evrimciler. Halbuki böyle bir şey hiç yok. Canlı daha, yani ortam var ilk önce. Allah ilk önce ortamı yaratıyor. Dünya çünkü 4.3 milyar yıldır, 4.5 milyar yıldır yaklaşık var. Tabii zamanla gaz dengesi oluşuyor. Ama Allah dünyaya canlıyı sonradan yaratıyor. Mesela birçok canlı Kambriyen döneminden başlayarak günümüze farklı zaman aralıklarında ortaya çıkıyor Allah. O zaman yaratıyor. Mesela insan 500 milyon önce yok. Yakın bir zamanda Allah onu yaratıyor. Aynı şekilde birçok canlıyı da bu şekilde yaratıyor Allah. Mesela dinozorlar 290 milyon yıl önce yaratılıyor. 60 milyon yıl önce de soyları tükeniyor. O zaman da Allah yaratmıyor. Bir vesile kılıyor ve yok ediyor. Ama hangi canlı dünyaya geldiyse ve dünyada nasıl bir sisteme sahipse o önceden o şekilde hazır, o şekilde var oluyor. Evrimin iddiasıyla tamamen zıt bir durum söz konusu. Mesela bir bitki yaşayacağı ortamda nasıl tohum taslağına sahip olması gerekiyor? Nasıl gövdeye sahip olması gerekiyor? Nasıl bir kök sistemine sahip olması gerekiyor? Nasıl bir dal ve yaprak şekline, morfolojisine sahip olması gerekiyor? Bunun bilgisi daha o dünyada yokken var ve Allah onu yarattığı anda bütün bilgi bütün hücrelerinde hazır olarak oluyor. Ve o yaşamaya başlamasıyla birlikte bütün ortamda istenilen bütün organelleri de hazır. Mesela suya ihtiyacı var. Kökteki hücreler tam da suyu emip en uçtaki yapraklara iletebilecek şekilde düzene sahip. Mesela yürüyen bir canlı da bir hayvanda böyle bir sisteme gerek yok. O suyu emerek değil, suyu içerek elde ediyor. Bütün canlılarda da nasıl o zaman? Su sindirim sisteminde önemli sistem var. Su sindirim sistemine geliyor. Orada ayrıştırılıyor ve orada kullanılıyor. Çok basit mesela örnekle anlatmak gerekirse. Aynı şekilde bütün canlılarda, mesela virüslerde, patolojik bakterilerde, hasredeceği canlıya göre bir sistem var mesela. Ama bu daha o canlı yokken de var. Yani o zaten var. Mesela bakteriler dünyada milyarlarca yıl öncesinden var. İnsan daha sonradan geliyor. Ama bakteride insanı hasta edecek mekanizma zaten var, hazır. Yani hiçbir zaman hiçbir canlı kıyaslamasında, hiçbir canlının çeşidinde, yaşadığı ortamda sonradan adapte olup da sonradan bir değişikliğe uğrama gibi evrimcilerin iddia ettiği hayali bir mekanizma yok. Her zaman biz hazır olduğunu görüyoruz. E ortamdan bağımsız olarak hazırsa bu bilgi, hazırsa bu canlı, o zaman ortamın da bilgisinin, canlının da bilgisine sahip olan Allah'ın yaratmasıyla bu işin olduğunu ancak biz görüyoruz. Ve ayrıca zaten genetik malzeme, genetik materyal dış dünyayla ile değişmiyor. Dış dünyada ne olursa olsun, hava kaç derece olursa olsun, yağmurlu olsun, basınç az olsun, yüksek olsun, burada bir değişiklik olmuyor. DNA sonradan değişen bir yapı değil. Bozuluyor sadece, o zaman da mutasyon oluyor. Ve hasta oluyor, canlı ölüyor. Onun dışında zaten değişmiyor. Yani genetik materyal dış dünyadan tamamen bağımsız ama tamamen uyumlu. Dolayısıyla her şey önceden, yani yoktan hazır, yani Allah'ın bilgisiyle, inşallah Allah'ın bilgisi var ve yaratmasıyla o an %100 hazır bir biçimde inşallah var oluyor. Bu mantık zaten dünyanın bütün canlılar dünyasına hakim olan bir mantık. Her şeyin önden hazır olması inşallah. Öte taraftan önden hazır olmazsa da yaşamın olmaması söz konusu. Önden binlerce protein insan vücudunda ve birçok canlılarda yoksa zaten protein sentezi olmuyor. Zaten canlılık olmuyor. En küçük bir hücreden örnek verilirse. Bu bütün trilyonlarca hücreye sahip bütün canlılarda geçerli bir konu inşallah. Biz ancak canlılığın kaynağını ve varlığını Allah'ın yaratmasıyla olduğunu biliyoruz inşallah.
Evet. Bu evrimcilerin adaptasyon denedikleri bir konu var. Onu açıklayalım bir kere. Kesinlikle evrim değil. Mesela diyor ki bir ortama uyum sağlayamayan, diyelim ki bir bakteri olabilir bu. Veya meyve sineği, başka bir canlı olabilir. Farklı bir ortama girdiğinde bu ortama uyum sağlıyorsa işte bu evrime delildir. Halbuki değildir. Çünkü onun hocamın dediği gibi bir genetik bilgiye ya sahiptir ya değildir. Mesela oluyor bakterileri önce glukoz olan bir ortamda, bunun örneğini çok gösterdik böyle. Glukozu parçalayacak genetik bilgiye sahip bakteri. Ama aynı zamanda aynı bakterinin bir özelliği daha var mesela. Sütte bulunan laktoz, yani süt şekerini de parçalayacak genetik bilgiye sahip. Fakat bakteri israf yapmıyor. Bütün canlılar için geçerli bu, yani genel bir örnek. Glikozu tercih ediyor. Glikoz çünkü her ortamda var. Glikozu enerji kaynağı olarak kullanıyor. Yakıt olarak kullanıyor. Ama diğer genlerini kapalı tutuyor. Yani sütteki laktozu sindirecek enzimlerini üretmiyor normalde. Çünkü o genetik sistemi kapalı tutuyor. Eğer siz o bakteriyi glikoz olan bir ortamdan alırsanız veya glikozu keserseniz, glikoz olmayan bir ortamda ve onun yerine süt mesela laktozu koyarsanız, bakteri o zaman glikozu kullanan genleri kapatıyor. Bunu kapatan özel sistemler var. O da otomatik olarak kapatılıyor. Ve diğer genler açılarak, mesela lak operon dediğimiz sistemden bahsediyorum. Burada laktozu kullanacak, yani süt şekerini kullanacak sistem devreye giriyor, çalışıyor. Şimdi bu bir adaptasyon bu anlamda bakıldığında, ama bunun evrimle alakası yok. Çünkü bakteri iki sisteme de en başından beri sahip, aynı bakteri. Bu ortamda bulunduğunda bunu tercih ediyor. Diğer ortamı, bu mükemmel bir sistem. Ve baştan beri eksiksiz olarak var olması lazım. Yani hiçbir bakteri maltozu ilk defa karşılaştığında daha önce sahip olmadığı genetik bir bilgiye sahip olamaz. Bu yani böyle akıl dışı bir iddia zaten, bilim dışı bir iddia. Çünkü yeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma yok. Sistem zaten mükemmel. Mesela laktozun parçalamak için kullandığı sistem, operon deniyor buna. Bunlar gen kümeleri. Bu da bir iman hakikati. Süt şekerini kullanan genler ve onları üreten proteinler hepsi yan yana bulunuyor. Niye yan yana bulunsun? Çünkü Allah onu özel olarak yan yana bulunacak şekilde yaratmış. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Bir tane onun böyle düzenleyici bölgesi var. Oraya bir tane protein yapışıyor. O protein bütün onun sağında kalan genetik bilgiyi kapatıyor. Genleri kapatıyor. Yani o gene o proteini, süt şekerini parçalayacak olan proteinin üretimi duruyor. İki tane protein var. Onların üretimini durduruyor aynı zamanda. Aynı zamanda süt şekerinin hücre içine, yani laktozun hücre içine girişini arttıran bir protein var. O da onların yanında, onun da yapımını engelliyor. Ayrı olsalardı kontrol dışı olacaktı. O zaman hababam üretirdi bakteri o proteinleri. Hiç kullanmadı, israf olacaktı. Ya bu sistemin mükemmelliği Allah'ın yarattığını gösteriyor bir. İkincisi adaptasyon dediği mekanizmanın evrimle alakası olmadığını gösteriyor.
Sıfırdan bir şey oluşmuyor.
Hiçbir şey oluşmuyor tabii. Evrimde zaten
var olan bilgiler evet, de oluyor bu.
En baştan beri var olan mükemmel bir bilgi var karşımızda. Ve zaten başka türlü olamaz. Yani çünkü hiçbir canlı karşılaştığı ortama göre bir genetik bilgi oluşturamaz. Mesela diyorlar ya, şimdi doğal seleksiyon, doğal seleksiyonu biz diyoruz ki, biz değil zaten mantığı öyle. Darwin kendisi de söylüyor bunu. Hayat tesadüfen oluştu diyor. Tesadüfen diyor canlılar, diğer canlılara değişirler diyor. Doğal seleksiyon da diyor, bunun diyor yaratıcı gücüdür haşa. Stephen Jay Gould söylüyor bunu. Yaratıcı güç olarak kabul ediyorlar diyor. Halbuki doğal seleksiyon dediği, ki hayali bir mekanizma, öyle bir şey de yok zaten. Öyle bir doğanın bir şey seleksiyon yapacak bir durumu yok. Bir şey seçecek bir durumu yok. Taş, toprak, kaya ve suyun oluşturduğu doğa, DNA'da hiçbir değişiklik meydana getiremez. Bu çok açık yani. Bunu artık çocuk bile bilir. Genetik bilimi var bugün. İşte klasik örnek var yani her zaman verdiğimiz. Geyik sürüsü kovalandığı zaman hızlı koşanlar kaçar. Ama sadece bu hızlı koşanların hayatta kalması demek anlamına gelir. Hiçbir şekilde DNA'da bir değişiklik meydana getirip o geyiklere mesela yavaş yavaş kanat ekleyip uçurmaz havaya. Bunu artık çok net olarak bilinen bir gerçek bu. O zaman da diyorlar işte mutasyonu eklediler 1940'lı yıllarda neo-darwinizm adı altında. Çünkü Darwin diyor ki varyasyonları söylüyor. Ama diyor varyasyonların da diyor bir şeyle olması gerekir diyor. Yani bir değişiklikle meydana gelmesi meydana gelir diyor. Tesadüfi bu varyasyonların bir değişiklikle meydana gelmesi gerekir diyor. O dönemde genetik bilinmiyor. Ondan sonra bu değişikliği meydana getirecek mutasyonları ekliyorlar. Çünkü doğal seleksiyonun DNA'da hiçbir şekilde değişiklik meydana getirmediği anlaşılıyor. Çünkü DNA keşfediliyor aynı dönemde. Genetik bilim ortaya çıkıyor. Mendel döneminde başlamış ama DNA'nın keşfi daha sonralarda. Ve mutasyonları ekliyorlar. Bakıyorlar mutasyon da zararlı. Öyle genetik bilgi nereden gen eklesin? Gen bambaşka bir yapısı var böyle. O baştan beri ya var ya yok.
Ama vazgeçiyorlar Devam
geçiyorlar. Richard Dawkins'e soruyorlar. Mutasyonların bir tane örnek verir misiniz diyorlar. Genetik bilgiyi arttıran Sayın Richard diyorlar. Richard Dawkins. Rich de deniyor aslında. Amerika'da Richard'a Rich diyorlar. Bizim hastanede vardı bir doktor. Richard ismi Rich diyorduk. Rich denebilir yani. Sayın Dawkins diyor orada. Bu bir tane örnek verir misiniz diyor. Filmi göstereyim. Hazır mı sen de? O da cevap veriyor. 20 saniye boyunca cevap veriyor. Ne diyor İçinden bakalım 20 saniye yani. Evet 20 saniye boyunca aralıksız olarak cevap veriyor 20 saniye boyunca. Evet ben de hazır. Biri alırsanız. Bakın şimdi ünlü Dawkins'e diyorlar ki bakın bir tane faydalı mutasyon. Yani genetik bilgide artış meydana getiren tek bir mutasyon örneği.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the gene?
Soru şu, Professor Dawkins diyor, genlerdeki bilgiyi arttıran, çünkü evrimin esası budur. Genetik bilgide artış meydana gelmesi gerekir ki, yani hiç olmayan bir organ meydana gelecek, hiç olmayan bir tür meydana gelecek, hiç olmayan proteinler meydana gelecek, tesadüfen olacak bu. O da soruyor, genlerdeki bilgiyi arttıran bir genetik mutasyon ya da evrim süreci örneği verebilir misiniz? Yeni genetik bilgi olacak. Şimdi evrime göre bunun trilyonlarca örneği olması gerekiyor. Çünkü milyonlarca tür olduğuna göre ve hepsinin bu mekanizmayla evrimleştiğini iddia ettiklerine göre trilyonlarca örneği olması gerekiyor. Dawkins bunu savunan birisi zaten. Evrimi savunduğuna göre trilyonlarca faydalı mutasyonu savunmuş oluyor. Genetik bilgiyi arttıran. O da diyor ki ya bir tane söyler misiniz bundan diyor.
Yoksa evrim yok manasına geliyor.
Evet, o da cevap veriyor şimdi. Bir saniye cevap veriyor, 5 saniye cevap veriyor, 15 saniye cevap veriyor, 20 saniye.
Ne oldu? Kaydı durdurdu.
Kaydı durduruyor. Sonra da diyor ki kaydı durdurun diyor. Sonra açıklama yapıyor. Bu Skeptics'in diye ünlü ateist bir dergi var, basın kuruluşu. Onun sitesinde cevap veriyor. Diyor ki, cevap da şöyle. Yani hani bazen diyorlar ya o işte tuzaktı şuydu buydu falan. Adam diyor ki bana diyor Avustralya'dan diyor röportaj teklifinde bulundular diyor. Oxford'daki evime geldiler diyor. Orada diyor bu soruyu sordular diyor. Sorduğunu da kabul ediyor. İşte o an diyor ben diyor bu soruyu soranın diyor yaratılışçı olduğunu anladım diyor. 20 saniye örnek veremiyor. Ya böyle şey olur mu yani değil mi? Ne demek bu? Evrim yok demektir. Mutasyonun evrimleştirir. Mesela dünyanın en iyi biyoloji kitabında mutasyonun faydalı olabilmesi için arabanın kaputuna diyor ateş edip diyor motorun performansını arttırmak gibidir diyor. Ya arabanın kaputuna ateş edildiğinde ne olacağını herkes bilir. Ya motorun pistonunu tahrip edersin ya aküyü de zarar verirsin ya işte şanzıman ya bir şeyi yani böyle arabanın motoru çalışmaz. Tahrip olur. O da o anlamda söylüyor zaten. Yani tahrip eder diyor mutasyonlar. Ama sonra da kalkıp mutasyonları savunuyor. Mesela Richard Dawkins öyle. Şimdi bu soruya bu cevabı veremiyor. Ama bir gün sonra yine mutasyonlar faydalıdır diyor. Bunun bilim adamlığıyla alakası kalmıyor o zaman. Yani çünkü inanmadığı bir şeyi savunmuş oluyor. Yani hakikaten biliyor. Çok net yani bilmesi. Şu filmde cevap veremeyen bir insan mutasyonun faydalı olmadığını bilir. En azından bir şey atmıyor bile yani orada uydurabilir. Onu da uydurmuyor. Çünkü olmadığını biliyor. Rezil olacak söylese. Ya bu bir de kalkıp diyecek ki yani varsa, faydalı olmadığını sen de biliyorsun. Çünkü delili var hepsinin olamayacağını.
Bu kadar bilinçli soruyorsa bir de zaten hani bir şey uydurmaya kalksa cevap vereceğini de anlamış oluyor. O yüzden de bir şey uyduramıyor.
Tabii.
Yani ki evrimin en kilit konusudur yani. Evrim normalde DNA'nın keşfiyle normalde bitti. Ha dediler ki bir an önce DNA'ya çünkü değiştirilemiyor. DNA'nın değişmesi lazım evrim olması için. Biz öyle hani Lamarck zamanında yok işte ağacı uzanırken boynu uzadı falan diye öyle attık ama hani DNA bir keşfedildi bir baktık böyle bir şey olmuyormuş. İşte Celal Şengör'ün söylediği gibi işte maymunlar ayakta yürürken belli bir süre sonra nesiller ayakta yürümeye devam etmiş. Ta Lamarck zamanının mantığı bu yani. 200 sene öncesinin. Yani bilim insanı diyorlar ya Celal Şengör için işte bilimi takip ediyor. Medarı iftarımız var. 200 sene öncenin bilimini anlatıyor Celal Şengör. 200 sene. Bakın 2012'ye geldik. 1800'leri anlatıyor Celal Şengör. DNA'nın keşfiyle normalde bitti evrim teorisi. Sonra dediler ki acilen dediler DNA'yı değiştiren bir mekanizma bulmamız lazım dediler. Yani bu DNA'yı bir keşfettik. Fakat canlıların farklılaşması için bu DNA'nın değişmesi gerekiyor. Hemen bulun dediler. Baktılar mutasyonlar değiştiriyor. Başka bir şey değiştirmiyor dediler. Yani onu bulduk dediler. Tamam hemen mutasyon denemeleri yapın dediler. Bir baktılar zaten var olan hastalıkların çok büyük bir bölümü mutasyonlar oluyormuş. Yani zarar veren bir mekanizma olduğu oradan anlaşıldı. Milyonlarca meyve sineği üzerinde deney yaptılar. Mutasyon denemeleri. Dediler ki yani bir türün oluşmasını bırakın tek bir enzimin, tek bir proteinin daha iyi oluştuğunu gözlemlemedik. Ne zaman mutasyona uğrasak bir canlıyı zarar veriyor. Tamam evrim bitti o zaman daha niye ısrar ediyorsunuz? Yani işte yararlı mutasyon gözlemlemedik ama evrim yine de var. Ne olmuş oluyor bu? Yani sen taraf tutar gibi, şey gibi, takım tutar gibi bilimsel teoriyi savunmuş oluyorsun. Bir dini savunmuş oluyorsun. Senin bu dine bağımlılığından kaynaklanıyor. Yani normalde yani mutasyonla oluyorsa değişiklik, her mutasyona uğrattığımızda da diyorlar ya işte bilimsel gözlem ve tekrarlanabilirlik. Çok rahat. Herhangi bir canlıyı alın üreme hücrelerini, mutasyona uğratın, yavru canlıyı gözlemleyin. Faydalı bir şey olmuş mu? Bakın çok net evrimcilere, zaten kendileri defalarca yaptılar da hani yaptıkları halde yine hatırlatalım. Üreme hücrelerini mutasyona uğratın, yavru canlıyı gözlemleyin. Yeni bir organ oluşuyor mu? Faydalı bir bilgi oluşuyor mu? Gözü daha iyi görüyor mu? Kulağı daha iyi duyuyor mu? Kalbi daha iyi kan pompalar hale geliyor mu? Yani sadece bir tane faydası yani böyle olsun zaten yararlı mutasyon diyecekler. Bir tane bile yok. Yani mümkün değil zaten. Bakın DNA gibi kompleks bir yapı böyle artık iç içe geçmiş. Yani tek bir harfi çıkartıyorsunuz 8-9 yer birden etkileniyor. Yani o kadar kompleks bir yapı. Siz böyle bir yapıya mutasyon gibi. Mutasyon ne yapıyor? DNA'daki o harf dizilimini mesela alın böyle hani Lego şeklinde harfler olur. Mesela masanın üzerine dizin. Anlamlı bir şey yazın. Anlamlı bir cümle yazın. Mutasyon nedir biliyor musunuz? Elinizi rastgele gözünüzü kapayıp harflerin üzerine işte getirip rastgele sağa sola sallamaktır. Mutasyon budur. Evrimciler diyor ki buradan faydalı bir sonuç elde ederiz diyorlar. Ki ben normal bir cümleden bahsediyorum. DNA çok daha kompleks. Yani akıllı müdahaleye dahi izin vermiyor DNA. Yani siz araya ben bir şey ekleyeyim falan yok diyor yani. Mümkün değil diyor. Evrimciler diyor ki kendi pagan dinleri uğruna bu saçmalığı söylüyorlar. Mutasyon diyorlar. Yani gözlemlemesek de biz evrime inanıyoruz. Dolayısıyla bunun olması gerekiyor diyorlar. Böyle olmuştur diyorlar. Bunu kabul ediyoruz diyorlar. Yani ön kabullerle bilim olmaz. Yani böyle hurafelerle de bilim olmaz. Dediğimiz gibi 200 sene öncesinin bilgileriyle bize bilim insanı taklidi yapmaya da kalkmasınlar. Yani hocamız zaten yaratılış atlasıyla ve 32 senedir yaptığı çalışmalarıyla evrim aldatmacısı, hayatın gerçek kökeni, ara geçiş aşması, yüzlerce kitabı var evrimle ilgili hocamızın. Hepsiyle zaten bu konuyu bitirdi Allah'ın izniyle. Daha fazla direnecek bir durum yok inşallah.
Şimdi evrimciye soruyorlar, evrime delil verir misiniz diye. Biraz önce ağababalarına sordular Richard Dawkins'e. Richard Dawkins daha uyanık. Yani hiç cevap vermedi. Çünkü verecek cevabı yok. 20 saniye sustu, sonra da kaydı durdurdu. Şimdi yerli evrimcilere bakalım. Soruyorlar evrime delil verir misiniz diye. Bakın ne diyor.
İnsanın insülin geni örneğin bir bakteri hücresine aktarılabiliyor.
Doğru. İnsanın insülin geni bir bakteri hücresine aktarılabilir hakikaten. Genetik mühendisliğinin bir örneğidir bu. Siz zaten var olan insülin genini alırsınız. Bakteriye aktarırsınız. Bu yapılıyor. Bakteri insülin hormonu ürettiriliyor. Ama bize evrimin açıklaması gereken sıfırdan insülin geni ya da sıfırdan insülin nasıl oluşuyor? Oluşabiliyor mu? Oluşamıyor. Bu kadar. Yani evrim buna bakar. Yani ondan sonra artık daha fazla şöyleydi de böyleydi de bir tartışmaya gerek yok. Olamıyor çünkü yani mümkün değil. Bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. DNA gerekiyor. Canlı hücresi olduğu gibi gerekiyor. Bütün organelleriyle birlikte gerekiyor. Şimdi bu hanım da diyor ki, Darwinist hanım, alıyorsunuz diyor insülin genini diyor, bakteriye naklediyorsunuz diyor. Bakın ondan sonra ne diyor?
Bakteri hücresi kendisine hiç gerekmediği halde insan insülinini üretebiliyor.
Doğru. İnsülin hiç gerekmediği halde insülin üretiyor.
Çünkü sen yapıyorsun onu.
Yani. Yani evet, çünkü insülini sen genini oraya koymuşsun. O sırada o da DNA'da kopyalama mekanizması var. Ve protein üretme mekanizması var DNA'sından. İnsülin genini onun proteinleri okuyorlar. Zaten var olan proteinleri. DNA'sı var. Ve DNA'dan protein kodlayan proteinleri var. Ribozomu var hücrenin. Değil mi? Bakteri hücresinin. Okuyor insülin genini. Onun kopyasını çıkartıyor. Ondan da insülini üretiyor. Tamam.
Bu şuna benziyor aslında. Bir örnek verelim bununla ilgili. Mesela evrimciler her şeyin kendi kendine oluştuğunu iddia ediyorlar ya. Bu şunun gibi mesela. Elektronik cihazlar olarak farz edelim canlılığı. İşte diyor ki işte şu markanın ürünleri de diyor kendi kendine demirlerin işte metallerin birleşmesiyle oluşmuştur diyor. Mesela şu bilgisayar diyor. Bu metallerin birleşmesiyle işte zaman içerisinde toprakta oluşmuştur diyor. Ondan sonra şu marka da diyor aynı zamanda başka bir yerde toprakta bundan evrimleşerek oluşmuştur diyor. Mesela bunun üzerine bir yıldırım çakmıştır diyor. Bir bakmışızdır farklı bir model oluşmuştur diyor. Ondan sonra o farklı modeller yani tamam zırvalıyorsun hani delilim var mı bununla ilgili dediğimiz zaman delilim ne biliyor musunuz diyor. Ben CD aldım diyor bir tane işte bilgisayara taktım benim bilgisayarıma taktım diyor. Onda çalışıyor diyor. Aldım diyor aynısını bir de diğer bilgisayara taktım onda da çalışıyor diyor. Demek ki bunlar kendiliğinden oluşup birbirlerinden gelişerek gelmiş bu bilgisayarlar diyor. Yani burada anlattığı şey o. Yani delil olmadığı anlaşılıyor değil mi? Yani net bir şekilde.
Şimdi devam edelim bakalım. Neydi? Meral Kence miydi ismi? Meral Kence galiba.
Burada yazıyoruz.
Evet.
Da ortak atadan geldiğine, tüm canlıların ortak atadan geldiğine bir kanıt olarak görüyoruz.
Allah Allah. Bir insülin genini alıp bakteri hücresinde nakledip onda insülin ürettirdiğin zaman bütün bakterilerin, diğer canlıların, işte insanın hepsinin birbirinden türediğini, evrimleştiğini delil olarak kabul ediyormuş bunu. Nasıl bir delil bu? Yani ne alaka? Burada bir kere bize hiç başka bir tartışmaya gerek yok. İnsülinin tesadüfen olabileceğini söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Bir proteinin tesadüfen olamıyor. O genin nasıl tesadüfen olduğunu söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor.
Bakteri olabilir.
Peki diyoruz. Şimdi onun söylediğine tekrar geri dönelim. Ortak adadan türemeden bahsediyor. Ortak adanın türemesi nasıl olabilir? Darwin diyor bunu. Evrimin diyor sadece diyor delilleri diyor fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Yani biz tarihte ne olup bitmiş Allah nasıl yaratmış? Sadece fosil kayıtlarından anlayabiliriz. Geçmişte yaşamış olan canlıların kayıtları. 350 milyon tane fosil var. Onun iddia ettiği gibi ortak atadan türeme veya evrimleşme, yani ara geçişler, patolojik, asimetrik canlıların fosilleri var mı? Yok. Delil böyle olur. Yani siz bir geni alıp bir başka bir canlının içine naklettiğiniz zaman bu onun başka bir canlıya dönüştüğünü göstermez ki. O sadece insülin yapan bir bakteri haline gelmiş olur o an.
Şey gibi bir şey mi? Yani biz de mesela süt içiyoruz. İşte bak, köpeğe süt verdim, o da içti. Ha, demek ki aynı adadan geliyor. Ya bunun gibi bir şey. Hiçbir farkı yok. Yani canlıların yapılarındaki benzerlik, karbon temelli olmaları, işte hepsinde DNA olması, işte omurgalı canlılar oluyor mesela, işte hepsinde göz olması, ondan sonra ne bileyim kalp yapısının olması, kanının olması, işte karaciğerin, akciğerin olması, bu tarz şey, ya da duyuyor olması, bunların hiçbirisi evrime delil değil.
Ya burada bir kere yani önemli olan nokta şu, laboratuvarda yapılan bilinçli bir müdahaleyle yapılan bir deney mutlaka evrimin olmadığını kanıtlar. Çünkü o size şu deney genel anlamda bu şekildedir. Bilinçli müdahaleyle yapılan, elde edilen bir sonuç, bir deney, onun sadece bilinçli müdahaleyle laboratuvar ortamında yapılabildiğini gösteriyorsa, bu onun tesadüfen olmadığını kanıtlar aynı zamanda. Yani bütün bu deneylerin aslında gösterdiği tek nokta evrimin olamayacağıdır. Değil mi? Mesela siz laboratuvar ortamında eğer işte proteinleri kullanarak protein elde ediyorsanız, ki yapılıyor yani olabilir. İleride daha da ilerleyecek bilim. Hakikaten DNA da yapay olarak elde edilecek. Proteinler de elde edilecek. Belki hücrenin bazı organelleri de bu şekilde elde edilebilecek. Ama bu zaten evrimin olmadığını kanıtlıyor. Çünkü siz laboratuvarda bilinçli bir müdahaleyle, akılla, değil mi? Bilim adamları toplanıyor orada, özel koşullar hazırlanıyor. Doğada olamayacağını da göstererek laboratuvarda siz bir şeyin tesadüfen olamayacağını kanıtlamış oluyorsunuz. Laboratuvarda yapılan her deney evrimin olamadığını kanıtlar. Evrime kanıt olmaz. Tam tersini kanıtlar. Laboratuvarda olan deneylerde aynı zamanda faydalı mutasyon olamayacağını da kanıtladı. Mesela bakterilere ve meyve sineklerine 60 yıl boyunca mutasyona tabi tuttular. Ve faydalı mutasyon olamadığını gösterdiler. Bakın hep laboratuvar deneyleri kanıtlıyor. Zaten bilim böyle işler. Bir iddiayı eğer siz deneyler ve gözlemler yalanlıyorsa asla teori olmaz o. İşte evrim böyle bir şey. Yani bütün deneyler ve gözlemler evrimin olamayacağını kanıtlıyor aslında. Gözlemler de kanıtlıyor efendim.
O arkadaş deniyor devamındaki.
Şimdi devamında bakın arkadaş çok ne diyor?
Onu da şey yapalım ya, 60 yıl niye bir şey ısrarla yapılır ki deney? Mesela birisi kalksa dese ki ben yer çekiminin olmadığını ispatlayacağım dese, şu kalemi mesela alsa eline, bıraksa yere düşse, bıraksa yere, bunu 60 sene boyunca yapar mı bir insan? Aklı başındaysa, yani, akli dengesi yerindeyse. Ya belli ki düşüyor, bir kere denedin, iki kere denedin, beş kere, hadi 100 kere dene. Her defasında yere düşüyor zaten. Hani 60 sene boyunca insan hayatını buna verir mi? Ya belli ki ideolojik bir şey. Mesela hani ucundan kenarından bir şey bile yakalasan, ha diyeceksin ki evrime delil bulduk. Ki onu bile yakalayamıyorsun.
Ya maaşını ondan alıyor çünkü. Değil mi? Ya? Ondan geçim
ya bu yani. Şey var mesela, Sir Zali Zuckerman'la Charles Oxnard'a diyorlar ki şu bak bakalım diyorlar, Australopithecus'la insan arasında bir bağlantı var mı? Herif 15 sene maaş alıyor, bir de Sir diyorlar buna. 15 sene bakıyor. Arıyorlar, ya diyorlar
Sir. Sonra yok diyor.
Ne oldu diyorlar, yani bir Australopithecus'la ya diyor, aradan 2 sene geçti diyor ama diyor biraz daha bakmam lazım diyor, siz biraz daha para attırın diyor. Malum diyor işte bizim çocuklar var diyor, okul masrafları falan, hanım işte hanımın da masrafları var diyor. Tamam diyorlar, veriyorlar parayı, aradan 5 sene daha geçiyor. Ulan diyorlar Sir, ne oldu? 15 sene sonra ya pardon diyor, Australopithecus diyor maymunmuş diyor, insan da insan diyor. 15 sene maaşı alıyor, gidiyor adalarda tatil yapıyor falan, hanım geziyor onun böyle berbere gidiyor. Üstüne başına tayyör alıyor işte, kürk alıyor falan böyle. Kardeşim evrim böyle bir rezalet ya, dünyayı bununla yüzeliyor. Oyaladılar hayret bir şekilde yani. Ayıp denen bir şey var. Şimdi evet. Bakın ne diyor orada, bir tane de sakallı bir arkadaş var, o da bir şey diyor.
Peki bu konuda Sayın Aran'ın da görüşlerini alalım. Sonra bir...
Ya spiker de böyle danışıklı dövüş yani, orada bak işte çıkarmıyorlar, hocamızı çıkarsalar değil mi program, öyle olur program. Ya gelin, bu kadar korkacak bir şey yok. Hocamız da bir kanalda çıkacaksınız. Hadi çıkamıyorsunuz. Hocamızın talebelerinin karşısında çıkın değil mi?
Birimiz
birisinin çıkardım. Karşısında çıkın yani böyle. Ayıp denen bir şey var orada. Danışıklı dövüş. Spiker de kendi yanına almışlar. Efendim ne güzel söylüyorsunuz ya. Söylediği yanlış halbuki. Bakın oradaki arkadaş da ne diyor?
Hocamız olacak.
Hocamızın söylediklerine iştirak ediyorum tabii. Çok daha fazla örnek verilebilir. Zaman kaybetmek gerekli.
Zamanımız yok diyor.
Delil ver diyorlar ya diyor. O kadar çok delil ver ki diyor. İyisin ben delil vermeyeyim diyor. Hayır etmiş şey ya. Yani bu insan tanır ya. Yani biraz hakikaten bu, yani ayıp denen bir şey var yani. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ayıp denen bir şey yok mu? Yani ayıp denen bir şey var.
Diğer konularda da hep böyleler. Yani yararlı mutasyon var mı? Ya o kadar çok var ki. Ama hani konu nerede kalmıştı falan. Ara geçiş formu var mı? Tabii ki bir sürü var. Nerede? İşte depomuzda depoyu açabilir. Yok işte anahtarları kaybolmuş falan. Depoya hatta başka işte bir şeyler oldu. Ya böyle anlamsız anlamsız. Ya bir tane örnek istiyoruz ya. Yani senelerdir hocamız diyor ki bir tane delil. Evrime dair bakın ara geçiş fosili değil. Bütün alanları kapsayan bir soru soruyoruz. Evrime dair herhangi bir delil. Ara geçiş formunu bırakın yani. Ucundan yakalayabilecek bir şey istiyoruz. Bir tane bile yok. Nedir bu örnekler? Çok merak ediyoruz açıkçası. Yani o kadar çok örnek verilebilir ki. Mesela Ender Elvacıoğlu diyor ki bir konuşmasında Darwin zamanında bile diyor evrimin on binlerce delili vardı diyor. Bakın on binlerce Darwin zamanında evrimin delili varmış. Yani böyle hani o sözü söyleniyor ve geçiyor. Hani peki, insanların beyninin altında, bilinçaltına yerleşmesi için yapıldığı çok iyi. Bir program boyunca sadece o Darwin zamanındaki delillerden bir tanesini söyleyemez mi bir insan?
Hayır, bir dakika, bir dakika. Şimdi bakın, Darwin diyor ki, Darwin diyor bunu. İşte Ender Elvacıoğlu diyor, Darwin bunu diyor. Bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Yani evrime ilişkin, evrim bir türün diğerine değişimini savunuyor. Evrime ilişkin hiçbir kanıt yoktur, hiç kanıt yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor.
Evet.
Şimdi Ender Elvacıoğlu'na mı inanacağız, Darwin'e mi inanacağız?
Evet.
Darwin hiçbir kanıtı yoktur diyor.
Celal Şengör de Darwin zamanında diyor birisi Darwin'in birisiyle olan konuşmasını anlatıyor. İşte Darwin'in bir kişiye kalkıp biz bunun adım adım geliştiğini gözlemliyoruz diyormuş Darwin. Bir kişiye orada bir din adamına. Biz bunun adım adım geliştiğini gözlemliyoruz diyormuş. Darwin'e soruyoruz neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Yani Darwin'in söylemediği şey de bakın böyle yani resmen artık yalan olmuş oluyor. Yani yalan söylüyorlar. Yani Darwin'in söylemedi. Darwin yok diyor. Adam Darwin var dedi diyor. Yani kitaplarıyla, şeyleriyle, her şeyiyle açık yani. Artık halkı kandırmaya
çalışmasın.
Darwin'in
her söylediği yanlış diye bir şey yok. Doğru söyledikleri de var Darwin arada.
Evet.
Bazı şeyleri doğru olarak söylüyor. Yani ama tabii bu yani her şey bir yana yani mutlaka bilimsel delil. Bilim böyle Allah razı olsun hocamız o bilimsel delillerle yıktı zaten evrimi. Yerle bir etti değil mi? Çünkü net delil fosillerle olur. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Ve onların her iddiasına cevapla mesela detay detay. IDA diye bir şeyi çıkartıyorlar. IDA dediler dünyanın 8. harikası dediler. New York Times, BBC, Türkiye'deki bir kısım medya. Bütün dünya medyası dünyanın 8. harikası insanın atası bulundu diye lanse ettiler. Değil mi? Bunun slaytını hatta istersen gösterelim. Hocamız buna hemen cevap verdi. Hayır dedi. O dedi lemur dedi. Madagaskar maymunu anlamında kuyruklu bir maymun. Lemur diye günümüzde yaşayan bir lemur. Ama onların 99 tanesi var. Bazılarının soyu tükenmiş. Soyu tükenmiş olan bir lemur fosili bu. Olarak hocamız buna hemen cevap verdi. Birkaç ay sonra bakın hemen özür dilediler. Yani her iddiaları yalan oluyor. Çünkü evrim olmadığı için hiçbir zaman. Bakın burada New York Times'ın haberi. Ne diyor? İskelet, ide olarak bilinen iskelet fosili diyor. İnsanın atası değil diyor. BBC primat fosili yani maymun fosili diyor. Bir ata değildir diyor. Hemen özür dilediler. Aynı medya ilk başta dünyanın 8. harikası demişti. Bir kısım Türk medyası da böyle demişti. Hemen özür dilediler. Yani günü gününe mesela Ardi dediler. Yine böyle bir hopladılar. 94 yılında 96 yılında bulunan bir fosili leğen kemiklerini tuzla buz olan leğen kemiklerini toparlayıp böyle özel bir açıyla gösterip işte ayağa kalkmış bir maymundu diye iddia etmeye kalktılar böyle insanın atasıymış gibi. Hocamız dedi ki bu dedi bonobo fosili dedi. Bonobo da günümüzde yaşayan bir maymun türü. Bonobo fosili dedi. Hemen ondan birkaç ay sonra pardon dediler. Yani bu dediler insanın atası falan değilmiş. Hakikaten leğen kemiği tuzla buz olmuş. Abartılı bir şey yaptılar böyle. Bonobo. Bu hep böyle oluyor. Astrolopithecus sediba cevap veriyor hocamız. Evet. Özür diliyorlar. Başka bir şey çünkü meydan boş değil artık. Ve artık dedi hocamız geçen gün söyledi. yalan da söyleyemiyorlar dedi. Yani yeni bir yalanla da ortaya çıkamıyorlar. Çünkü o kadar çok mağlup oldular ki, o kadar çok aşağılandılar
o
ki.
O hale yıkıldı hocam maşallah.
Maşallah bilimsel delillerle. Eskiden böyle değildi işte. Eskiden bir şey atıyorlardı, 50 sene o piyasada kalıyordu böyle. Ta ki günün birinde biri çıkıp da ya siz ne yapıyorsunuz diyene kadar o da çıkmayabiliyordu da.
Piltdown.
Bazen çıkıyordu, bazen çıkmıyordu. Mesela müzede adam gelmiş, herkes biliyor onun sahte olduğunu. Müze görevlileri bilmiyor mu? Orada 50 bin tane paleontolog var. Geliyorlar, bakıyorlar. Adam diyor ki, o ortaya çıkartan adam, ya diyor bunu diyor nasıl anlamamışlar diyor, anlamamaları imkansız diyor. Alenen belli diyor, o çene diyor oraya monte edilmiş diyor, dişler törpülenmiş diyor. Ondan sonra da bakıyor yeni bir yaş
time metri
geliştiriyor. Onun da baktığı zaman da kafatası 500 yıllık çıkıyor. Çenede yeni ölmüş bir orangutana ait çıkıyor. Ama çok belli diyor yani böyle hani yaş tayin metodu kullanmadan da diyor. Alenen gözüküyor diyor.
Törpü izleri duruyor diyor. Yani.
Ya bunu aslında biliyorlar. Biliyorlar ama gizliyorlar. Konu bu zaten. Çünkü bak Darwin de aynı başta söylüyor evrimin olmadığını. Ernst Haeckel'a soruyorlar niye sahtekarlık yaptın Ernst diyorlar. O da diyor ki herkes sahtekarlık yapıyor. Onun için ne var bende diyor. Ayıplanmış, kınanmış hissetmiyorum ben kendimi diyor. Teneke kaplamış yüzünü. Normal söylüyor yani. Ben diyor niye ayıplanmış ayıplanmış. Beni niye ayıplıyorsunuz diyor. Herkes yapıyor zaten
aynı
diyor.
Aynı konumda tamam, olan bulunduğu kişilerin diyor kitaplarında diyor belirli kesinliği olmayan çizimler. Ondan sonra sahte iddialar zaten var diyor. Yani aynı konumda olduğumuz kişilerin bütün kitaplarında var bu diyor. Yani bütün evrimciler sahtekardır diyor. Ernst Haeckel diyor.
Bunu. Evet.
Bütün evrimciler zaten sahtekar diyor. Bir ben sahtekarlık yaptım mı diye beni kınıyorsunuz diyor. Ben hiç kendimi kınanmış hissetmiyorum diyor.
Evet.
Ve biz bunlara diyoruz ki hani bu adamlar bilim insanlarıdır. Biz de bunların yolundan gideceğiz. Yani.
Evet. Charles Darwin'in Türlerin Kökeni'nde sayfa 185'te şöyle söylüyor. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığı ile karşılaşmıyoruz diyor. Derek Ager da şöyle söylüyor. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını incelediğimizde sürekli aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Canlıların yeryüzünde aniden oluşmuş olmaları ise yaratıldıklarının bir ispatıdır. Bakın bu arkadaş daha samimi en azından. Evet, değil mi? Diğer evrimcilere göre. Atmıyor en azından. Doğru söylüyor. Yani aniden oluşmuş gruplar gördüğümüze göre diyor yaratıldıklarının bir ispatıdır diyor.
Evet. Ya Ernst Haeckel'ın söylediğini şöyle de düşünebiliriz. Mesela ona sorduğunda Ernst Haeckel şöyle de diyor gibi aynı manaya geliyor. Bana niye sahtekarlık yapıyorsun diye sorduklarında bu soruyu soranların daha en temel evrimci prensipleri tam anlayamadıklarını düşünüyorum diyor. Çünkü zaten bizim teorimizin gereği diyor sahtekarlık olarak bu fosilleri üretmek. Bunu
Biraz Lenin'in sözüyle karıştı galiba.
Marx'ın sözünü uyarladım evet. Lenin'in sözünü uyarladım evet. Lenin'in sözünü uyarladım. Şimdi ama bakıldığında tıpatıp uyuyor. Yani hakikaten en temel evet. Evrimci prensipler doğru nedir? Başlayalım. O günün medyasını, o gün evrimci olanaklarını kullanarak propaganda yapmak. Bu sayede kendisinin ünvan alması, kendisinin maaşının artması, kendi öğrencilerinin ve oradaki kitlenin kendisine saygı duyması ve bu şekilde tapındıkları bu paganist din ile övgü ve para elde etmeleri.
Evet.
150 yıldır bu evrimci kitlenin başını çeken insanlar buradan çok büyük paralar kazanıyorlar. Yani bu iddia edilen ara geçiş fosillerinin her birinin çok böyle büyük herhalde paralara satıldı. Yani bunlar böyle bir ekonomi oluşturdular. Evrim ekonomisi. Evrim ekonomisiyle 150 yıldır milyarlarca dolar para döndü. Yani daha doğrusu bu para boşa gitti. Yani bu parayı yalan söyleyen, sahtekarlık yapan, bu işten özellikle bilimsel bir titri olan insanlar yalan söyleyerek, direkt sahtekarlık yaparak, alenen ve gözlerin içine baka baka ve çok rahat bir biçimde yapa yapa bu işten müthiş paralar elde ettiler. Halbuki madalyonun öbür yüzüne baktığımızda, yani müthiş böyle eğlence, seyri sefa içerisinde belki yaşamış olan, bu aldatıcı evrimci kitlenin öbür tarafta yaptıkları propaganda sonucunda deccaliyetin tohumları en küçük yere bile ulaştı ve dünya bir katliam makinesi haline dönüştü. İnsan insanı keser hale geldi. Neyle? Bu manyakça teoriyle işte. Ya normalde insanın, bak herkesin içerisinde bir vicdan vardır. Yani bir insan bir insanı öldürmeden önce yani dersin ki yani bu zaten yapılamaz. Yani ne vahşet görüntüleri var şimdi internette bakıyorsunuz. Özellikle şu son daha yeni yani şu Suriye'de yapılanlara bakıyorsunuz. Ve Müslüman insanlar orada öldürülüyor. Müslüman bir mesela halk oradaki bunu yapan. Kaldı ki yani Müslüman bile olmasa her insanda vicdan denen bir konu var. Allah normalde insanı iyilik yapmaktan hoşnut olacak şekilde yaratıyor. Vicdan var.
Müslümanım diyen tabii gerçek Müslüman.
Değil, evet. Bu insanları milyonlarca insanı katledebilir hale dönüştürebilen bir makine haline çeviriyor bu. Manyakça teori.
Evet.
Manyakça hipotez tezi. Bu evrim. Yani madalyonun diğer yüzüne baktığımızda müthiş vehamet dolu bir tarih geçirdi insanoğlu son 150 yılda. 150 yılda. Ve dikkatlice düşündüğünde hemen ortadan kaldırılması gereken, hemen çok ciddi önem alınması gereken, hemen gerekli bilimsel verilerin her yere ulaştırılması, herkese öğretilmesi, her okulda okutulması gereken bir bilgi bu. Anti evrim, anti Darwinist çalışma. Çünkü yapıldığı takdirde daha geçen Amerika'da katliam yaptı öğrenciler lisede. Öldürürken de yanındaki arkadaşına diyor ki görüyorsun biz diyor doğal seleksiyonla gelişmiş üstün ırkız diyor. Nasıl bir duygu bu? Sen bunu nasıl bir hissediyorsun diyor. Evet çok güzel bir duygu bence de diyor. Hadi doğal seleksiyonu hızlandıralım deyip silahları çekip bak doğal seleksiyon evrimin yolunda gidildiği zaman gittiği yol buna yol açıyor.
Peki hiç evrimin yolu bu. Terör diyorlar mı Onur hocam bu tarz bir olay olduğu zaman?
Hiç Darwinist hani terör var yani. Darwinist kendisini hiç yan yana getirmiyorlar. O da Deccaliyet'in yine istediği şey. Gittiği yolda, Darwinizmin gittiği yolda giden bu gençler ellerine silah alıp diğer insanları, masum çocukları ve öğretmenleri öldürüyorlar. Neden? Doğal seleksiyon hızlansın diye. Demek ki doğal seleksiyon, evrim, insanların kıyımına, katliama yol açan, Deccal'in yani şeytanın istediği bir din. Buradan çıkan sonuç bu. Bundan dolayı her insanın zaten anti evrim, anti Darwinist çalışmayı zaten muhakkak ilk olarak yapması gerekiyor.
Richard Dawkins de senin dediğin gibi düşünüyor ve itiraf etti değil mi? Ben Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum dedi.
Ve de şimdi mesela bu tarz düzenler kuruyorlar dedik. Mesela Piltdown adamı sahtekarlığı, işte bu Ardi, Ida, Nebraska, ondan sonra bir serçe parmağı fosili çıkarttılar sonra o da felaketle
deniz sonuçlandı. Deniz olma fosili.
Yani böyle o kadar düzen kuruyorlar ve insanları inkara davet ediyorlar. Bakın diyorlar evrim vardır ve biz böyle bir işte kafatası aldık iki tane birbirine monte ettik. Bu işte ara geçiş fosildir deyip sahte ara geçiş fosili. Amacınız ne? Niye bunu yapıyorsunuz? Yani bunun ne amacı olabilir ki yani? Bir insan işi gücü yok. İki tane kafatasını niye birbirine birleştirip de ara form desin? Amaç Allah'ın inkar ettirilmesi. Ahirette de bu nedenle inkar edenler onları inkar etmelerine vesile olan kişilere şöyle söylüyor. Allah ayette bildiriyor. Siz gece gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemiz için çaba sarf ediyordunuz diyorlar. İnkar edenler başka bir ayette para harcayacaktır diyor bunun için. Ve bundan sonra da harcayacaklar diyor Allah ayette. Şimdi bir kısım kardeşlerimiz de hani cahilinden yapanları yine tenzih ederiz. Kur'an'ı hiç bilmiyor. Mesela bu ayetleri bilmez. Yani ayetlerin hiçbirini bilmiyor. Ya diyor evrim diyor yani o kadar önemli bir konu değil diyor. Yani biz niye öyle? Ya bitti diyor mesela. Ya evrim bitti diyor. Zaten evrimle kimse ilgilenmiyor diyor. Veyahut da daha da beter bir duruma geçip ya Kur'an'a aykırı değil zaten evrim diyor. Şimdi ayetleri biz okumaya tavsiye ediyoruz tabii bunları söyleyenlere. Artı bilimi araştırmayı tavsiye ediyoruz. Evrim bitti doğru fikri olarak. Ama tam yeryüzünden temizlenmesi gerekiyor. Yani bunu bazıları halen daha ideolojik olarak devam ettiriyor. Kandırılan halen daha insanlar var yeryüzünde. Ve bu yani bir tane insan bile kalmayana kadar, Allah yeryüzünde fitne kalmayana kadar onlarla mücadele edin. Buyuruyor inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Dolayısıyla bir kişi bile kalmayıncaya kadar tüm Müslümanların üzerinde görevdir. Allah'ın emridir. Yani Darwinizmin fikri olarak her yerde anlatılması ve Kur'an hakikatlerinin de inşallah bu şekilde anlatılıp başımıza hangi olayın neden geldiğini anlıyoruz biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman. Mesela Müslümanların başına fitneler geliyor, olaylar geliyor. Müslümanlara zulmediliyor, şehit ediliyor değil mi? Bir sürü olaylar oluyor. Biz acaba niye böyle oluyor diyor mesela Kur'an'ı bilmeyen bir insan. Kur'an'ı bilen bir insan ne diyor? İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Şeytan Allah'a sınırım. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize dost ve veli olmazsanız yeryüzünde bir bozgunculuk ve fesat çıkar diyor Allah. Yani Müslümanlar birbirlerinin velileri olmadığı için, dost ve yardımcıları olmadığı için yeryüzünde fesat çıkıyor, Müslümanlara zulüm olunuyor. Evet. Dolayısıyla bunun çözümü de bu. Yani biz bizi Kur'an'dan uzaklaştırıp her türlü çözümden uzaklaştırmaya çalışıyor bir kısım insanlar. Hocamız da her gün tam tersi, Allah'ın izniyle biz de onun vesilesiyle Kur'an'daki çözümleri inşallah anlatıyoruz. Ve her geçen gün Allah inşallah hem gücümüze güç katıyor ve ulaştığımız kişilerin sayısı her gün katlayarak artıyor. Elhamdülillah net bir şekilde şahit oluyoruz buna.
Allah bir hepsi bir kader üzere yaratılıyor inşallah. Daha ilk insandan itibaren Allah hep inanılanlarla inanmayanlar arasında bir mücadele var. Dönem dönem demişti hocamız Allah inanmayanları üstün duruma getiriyor. Ve özellikle de 3 dönemde inşallah Hazreti Süleyman, Hazreti Zülkarneyn ve son olarak da evlatlarından Mehdi diyor inşallah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya hakim hale getiriyor. Şimdi o döneme geldik Allah'ın izniyle. Dünyaya İslam'ın hakim olacağı dönem. Deccaliyet, Darwinizm, materyalizm ve cereyan-ı münafık, yani münafıklık, yobazlık sistemi tamamen ortadan kalkacak. Allah'ın izniyle inşallah. Said Nursi Hazretleri'nin de bildirdiği gibi bir hadis Fatiha suresi ve Asr suresinin ayetlerine dayalı olarak tabii Allah'ın ilhamıyla bildirdiği 1506 yılına kadar İslam'ın hakimiyeti Allah'ın izniyle. Ondan sonra hızlı bir bozulma dönemi 2117'lere kadar inşallah. 2117'den sonra hiç Müslüman'ın olmadığı ve Kur'an'ın refedildiği bir dönem ve 1545 yani 2120 gibi de kıyametin kopması diye bildiriyor Said Nursi Hazretleri inşallah. Bunu da ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır hadisine çıkan Ebced hesapları. Ümmetimden bir taife bu Müslümanların ömrü inşallah. Allah'ın emri gelinceye kadar kıyametin kopması 1545 Ebced'i inşallah. Hak üzerinde olacaktır 1506'ya. Yani Müslümanların galibane ömrünün inşallah. Ondan sonra gizli ve mağlubane 2117'lere kadar ve 2117'den 2120'de de inşallah kıyametin kopması ve bunu Kur'an'a da dayandırıyor. Kur'an'dan Fatiha suresi ve diğer söylediğim sureye inşallah. Böyle bir döneme girdik. Bu Allah'ın kaderi. Yani Allah'ın Darwinizmin olması da Allah'ın bir mucizesi. Yani insanların bu kadar ipe sapa gelmez. Yani bu kadar çok delilin yalanladığı böyle. Milyonlarca delil var. 350 milyon tane fosil var. Hani 1, 2, 3, 4, 5 değil. Hiç fosil olmayabilirdi. Yine çok mantıksız. Yani tesadüfün hiçbir şeyin olmayacağı belli. Ama bir de fosiller. 350 milyon tane fosil yaratmış Allah. Allah proteinlerin tesadüfen olamayacağını gösteriyor inşallah. Ama yine insanlar kalkıp DNA'nın varlığı, bu kadar iman hakikati inşallah. Ama buna da birini vesile ediyor Allah. Said Nursi Hazretleri'nin de bildirdiği Hazreti Mehdi inşallah. Maddi ve tabi yönü taun diyor inşallah. Sahte bilimi kullanarak felsefenin tasallutuyla inşallah. Bunu diyor tam susturacak tarzda bir çalışma yapacağını bildiriyor. 40 yıllık bir çalışma. O dönemdeyiz. Sonuna geliniyor Allah'ın izniyle. Çünkü 1979'larda Hicri 1400'e başlayan bir çalışma dönemi 30-40 yıllık bir çalışma 40 yıla doğru gidiyor inşallah. Sonuna geliniyor. Hakikaten de dünyada darwinizm ve materyalizm tepe taklak gidiyor. Muazzam bir yükseliş var İslam'da. Her tarafta dindarlaşma oluyor inşallah dünya çapında. Ve Allah özel durumlar da yaratıyor ve insanları da dine dönmeye mecbur bırakıyor. Ekonomik kriz olması, Suriye'de olan olaylar, Afganistan'daki, Irak'taki olaylar, Somali'de olanlar, Doğu Türkistan'da olanlar. Hepsi Allah'ın bir hikmet üzere yarattığı olaylar inşallah. İnsanlar bu şekilde dine dönmeye mecbur kalıyorlar. Ve dedi de hocamız 2012'de artarak devam edecek. Çok büyük olaylar olacak. Hem çok güzel olaylar hem çok sarsıcı olaylar inşallah. Ki böylece Allah dinini hakim kılıyor. Bu da Allah'ın sanatı maşallah. Kader mükemmel yaratılmış. 2000 sene öncesinden bir peygamberi Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor Allah. İnşallah. Hazreti Mehdi'ye vezir olmak üzere. O kadar üstün ahlaklı, Kur'an'da üstün ahlakı anlatılan güzeller güzeli Hazreti İsa yeryüzünde. Hazreti Mehdi yeryüzünde inşallah. Onlar yeryüzünde ve faaliyette oldukları halde ve bu kadar detaylı olarak hadislerle anlatılmış olmasına rağmen bir kısım inanmamaları o da mucize. O da alameti onların yani. O da yani böyle muhteşem bir sistem maşallah. Ama sonunda bütün dünya iman edecek hepsine. Bak kitap ehlinden hiç kimse kalmayacaktır diyor Allah. Hazreti İsa'ya iman etmedik. Hiç kimse ama. Yani bütün dünya tartışma yani bir kişi kalmayacak şekilde iman edecek. İslam'ın girmediği diyor Peygamber Efendimiz bir tek çadır diyor. bir tane kerpiç ev kalmayacaktır diyor.
İnşallah.
Bir damla kan akıtılmayacak diyor. Yani bütün dünyada savaşlar duruyor. Bu da yani demek İslam Çin'e de hakim oluyor, Afrika'ya da hakim oluyor, Avustralya'ya da hakim oluyor, Güney Amerika'ya da hakim oluyor maşallah. Kuzey Kutbu'na da hakim oluyor. Ve kan tamamen durduruluyor. Muhteşem bir dönem geldi yani inşallah. Sanat, bilim, estetikte hiç olmayacak, olmamış gibi yani tarihte olmadığı şekilde bir dönem olacak. Mesela estetik çok ilginç. Hakikaten dönem dönem güzel estetik olmuş. Osmanlı'nın estetiği var. Değil mi? Romalılar döneminde de var. Güzel hakikaten sanat eserleri yapmışlar. Daha çünkü dindarlık var o dönemde. Sonra 20. yüzyılda duruyor sanat ve estetik. Muazzam bir duraklamaya ve gerilemeye giriyor. Bilim de öyle. Darwinizm dolayısıyla. Şimdi de hiç olmadığı gibi olacak. Kim bilir nasıl olacak şehirler Hazreti Mehdi döneminde inşallah, değil mi? Hocamız biraz biraz tarif ediyor, böyle anlatıyor. Şehirlerin güzelliği, estetiği, düzenliliği, insanların birbirine olan sevgisi, merhameti, hiç fakir kalmaması. Yani insanlar bunu bilmiyorlar, böyle bir sistem. Kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz, değil mi? Hiç fakirin kalmadığı bir sistem hiç görmedik, yaşamadık bugüne kadar. Tam adaletin oldu. Herkesin korunup kollandığı. Mesela şunu kimse görmedi, yaşamadı bugüne kadar. Hastaneye gidiyorsun, hiç para alınmıyor. En güzel şekilde tedavi ediliyorsun. Ailenle birlikte ağırlanıyorsun. 5 kuruş para alınmıyor. En güzel şekilde muamele ediliyor. Ve hiçbir şekilde sana bir zorluk meydana getirecek, hastalığın durumunu arttıracak bir şey görmüyorsun, bir muamele görmüyorsun orada. Ve en son teknoloji kullanılıyor. Yani en güzel hastaneler. Bu bir örneği yani böyle.
Bir de teknolojiyi de zaten Müslümanlar başlatıyor. Yani Kur'an'a tabi Müslümanlar başlatıyor teknolojiyi. Yani bunu mesela herkes biliyor zaten. Daha yurt dışında belgeseller yapıyor yabancılar bunlar. Müslümanların teknolojiyi başlattığı ile ilgili. İşte şu anda işte bütün aklınıza gelebilecek her şeyin başlangıcı Müslümanlara ait. Sonra Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırıyorlar. Belli bir dönem Müslümanlar bilimle ilgilenmiyor. Şimdi aynı zamanda tekrar nerede kalmıştık diye Müslümanlar inşallah bilimi böyle artık şu anın böyle 1000 katı seviyesinde daha fazla geliştirecekler inşallah. Şu anda hani insanlar teknoloji acayip gelişti falan diyorlar, öyle bir şey yok. Çok daha fazla gelişecek. Hiç yani inanamadığımız şeyler olacak Allah'ın izniyle. Yani şu an tahmin edemediğimiz daha doğrusu. Müslümanların tekrar bilimle uğraşmasıyla olacak inşallah. Tabii,
onu da yaratan Allah. Yani hastalıkların her hastalığın tedavi edilebildiği, kalmadığı, insanların sağlıklı, ömürlerin uzadığı, bolluk, bereketin, zenginliğin, demokrasinin, gerçek demokrasi ve fikir özgürlüğünün olduğu inşallah. Fikir özgürlüğünü de bilmiyordun ya. Ya bir çıkıyorsun, Darwinizmle ilgili bir şey söylüyorsun, mikrofonunu alıp senin sırtından itiyorlar. Üniversitede söylüyorsun, işinden atıyorlar. Öğrenciysen sınıfta bırakıyorlar. Değil mi? Hangi sistemde o resmi ideolojinin aleyhinde konuşabilirsin? Konuşamazsın. Dayatma var. Bütün dünya çapında bir dayatma vardır böyle. Git Amerika'da Darwinizm aleyhinde bir şey söyle. Bak ne oluyor? Üniversiteden atıyorlar ama kendileri film yaptı zaten. İngiltere'de böyle. İsrail'de mesela baş bilim adamını Darwinizme karşı bir cümle böyle bir şey kuruyor. Hemen görevinden aldılar. İngiliz Kraliyet Akademisi'nin bilimsel başkanını hemen görevden istifa etmeye mecbur bıraktılar. Tam bir diktatörlük var. Yani dünya çapında. Fikir özgürlüğü yok. Bunu da görmedi. Sonra gerçek da demokrasiyi de görmedi dünya.
Zor durumdayız diye şey yapıyorlar yani.
Bu da işte taktik tabii.
Darwinistler dünyada ne haldeyiz. Ondan sonra fikirlerimizi anlatamıyoruz falan gibisinden böyle yani anlatılamaz.
Darwinistler fikir özgürlüğünü görecekler. Çünkü Darwinizm baskıyla boğulmayacak. Bilimsel delillerle boğulacak. Yani hocamız dedi o anlatılacak onlar. Yani hiç öyle bir şey yok. Yani o yani yasaklanarak veya anlatılması baskıyla zorla baskıyla ortadan kaldırılmıyor Mehdiyet döneminde. Tam tersine bırakıyorsun anlatıyor. İstediği gibi anlatılır yani okulda en geniş kapsamlı. Sadece onu yalanlayan bilimsel delillerle birlikte anlatıldığında tabii kimse inanmaz ona. Kim inanır ki ona yani böyle bu safsataya? Yani fosilleri görüyor adam. Buradaki saçma sapan çizimleri görüyor, iddiaları görüyor. Ona kalkıp da inanmaz ki ondan sonra. Aynı şekilde bütün dinler anlatılıyor inşallah. İslamiyet, Musevilik, ondan sonra Tevrat ve İncil de inşallah. Ki orijinalleri bulunuyor Hazreti Mehdi döneminde. Herkes çok geniş kültürlü, geniş kapsamlı bir kültüre sahip oluyorlar. Her şeyi biliyor ama doğrusunu bildiği için doğrusuna inanıyor. Çünkü Kur'an'ın bir sayfasını okuyan demişti hocamız. Asla başka bir şey, onun hak olduğunu anlar hemen. Başka bir şeye de inanmaz yani inşallah. İnşallah. Hak kitap çünkü çok açık bir şekilde belli yani. Biraz okuyunca hemen anlaşılıyor inşallah. Kur'an'ın edebiyatının edebi mükemmelliği, bilimsel mucizeleri, anlatımındaki hikmetler. Değil mi? Allah böyle birkaç yüz sayfa içerisinde her örnekten verdik diyor. Hakikaten Kur'an'ı okuyan biri hayatında karşılaşacağı her durumun Kur'an'lı olduğunu görüyor. Onunla hareket ettiği zaman da doğrusunu, doğru yolu bulduruyor Allah inşallah. Bu bir mucize, Allah'ın mucizesi inşallah.
Evet inşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Hayırlı akşamlar.